geçen hafta ilk bölümünü dinlediğiniz podcast yayınımızın ikincisiyle karşınızdayız. Ben Serkan Arslan, yanımda tabii ki Cengiz Ermiş.
Merhabalar.
Durul Varol.
Selamlar.
Ve Ozan Sarı var.
Merhaba.
Ozan, sen geçen hafta aramızda değildin ama senin gıyabında çok bahsettik. Biraz kendini tanıtır mısın bize?
Ben maalesef bir YouTuber değilim sizler gibi. Facebook'ta iki tane grubum var. En bilindik şeklim sanırım odur. Biri Retro Video Oyunları ve Kültür Ekibi adlı bir grup. Daha çok bu dünya ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir site. Diğeri de takas ve satışla ilgili bir site. Daha çok takas dönüyor. Retro Gaming Takas Pazarı ismi grubun.
Tabii takas dönmesini istiyoruz da genelde satış oluyor.
Yani maalesef bunu satışa vuran arkadaşlar daha çok tabii ki. Yani takas maalesef ikinci planda. Aslında açılış amacı takas.
Zaten
satışa döndü.
Herkesin istediği herkes de olmuyor bir de.
Aynen öyle.
O da var. İnsanlar satışa daha çok yönelebiliyor.
Yani, yani takasa ürün koyuyorsun. Altına gelen ilk yorum kaç paraya verirsin oluyor.
Evet. Bazen evet, amacın satış olmasa ya da takas olmasa dahi teklifler açık açık.
Tabii canım, kültür ekibine gösteriyorsun. Bakın bende bu var işte, yeni aldım falan diye. Kaç para yazıyorlar altına hemen çat diye yapıştırıyorlar.
Satılık değil diyorsun, ne kadar peki?
Her şeyin bir fiyatı vardır diye.
Maalesef bu sadece bu iki grupla ilgili de değil. Yani birçok grupta da aynı şey geçerli. Yani çok alakasız gruplarda bile teklifler alabiliyoruz.
Tabii benim Instagram hesabına özelden gelen mesajlar çok fazla var. Birader, bunları nereden buluyorsun? Bir, ikincisi kaç para? Daha ürünü de belirtmeden.
Şey de var. Instagram ciddi bir satış mecrası. Şu anda
fiyat falan
bütün
yazardı en
antikacılar, yok fiyat da yazmıyorlar. Zannediyorsun ki adam ne güzel toplamış hepsini diyorsun. Sonra yorumlardan anlıyorsun satış olduğunu.
Ha.
Bazıları mezatımız başlıyor diyor. Mesela bir tane resim atıyor. Resimde sadece mezat başlıyor diyor. Sonra peş peşe postlar geliyor falan. Yani Instagram'da da artık bir satış kültürü oluşmuş durumda.
Zaten bunu başlatanlar ilk Amerika'daki bu meşhur YouTuber'lar maalesef. Ve dükkanlar. Yani öncelikle bunlar belli bir follower, takipçiye ulaşıyorlar.
Evet.
Ve ondan sonra satışlar tabii ki az önce senin bahsettiğin gibi Instagram'da dangalakça bir fiyat sorma şeyi var, geleneği var. O yüzden seni bu kadar taciz ediyor olabilirler.
Ama adamlar
ondan sonra zaten patladı bu iş.
eBay'e, başka bir siteye herhangi bir komisyon vermeden Instagram üzerinden direkt elden satabiliyorsa adamlar.
Ama yine de hani Instagram gibi sosyal ağlardan satış yapması bir nebze diğerlerine göre daha avantajlı geliyor bana. Örneğin bu Facebook satış gruplarında falan tanışıp da insanların arasında bir ilişki olduktan sonra daha güven çerçevesinde yapılabiliyor. Yani orada ben çoğu satıcıyı tanıyorum ve bir şey istediğimde, genelde olmuyor da, benim satın alma niyetim olmuyor da, istediğimde daha böyle ikili ilişkiler devreye giriyor. Gitti gidiyor da, ya da sahibinden de ya da Letgo'da bu iş olmuyor. Sosyal ağların da bu satışa katılmasının bir parantezle iyi yanı oluyor.
Bu Facebook gruplarında şey görebiliyor musunuz? Eski satışları, eski postlardan bu herif ne yapmış ne etmiş gözüküyor mu onlar?
Eğer silinmediyse admin tarafından sanırım görülebiliyor.
Ya ama şey, adamına göre göremiyorsun sanırım. Yani satıcıya göre değil de sanırım böyle dümdüz lineer bir şekilde.
Çok zor.
Şey, satış
çok
başlıkları zor kısmına geliyorsun. Satış başlıklarından hani satılanlar vesaire ayrılmıyor da aşağıya doğru iniyorsun. Hani aşağıya doğru satıldı satılmadı diye, hani böyle satılanın yanında satıldı yazıyor.
Puanlama falan yok.
Yok öyle bir şey.
Yok.
Aslında var.
Ama yeni bir satış ilanı açınca adam altına bir yorum giriyor. Sen ne şerefsiz adamsın, bana bunu yaptın da hala alt tabloda satış mı yapıyorsun gibisinden şeyler geliyor.
O da onun yıldızı oluyor.
Yani hani ben oralardan çözümlüyorum olayı. Yoksa elle tutulan bir puanlama sistemi görmedim.
Ya zaten varsan baksan işte forumda ya da Facebook grubunda da mal satan adamlar çoğunlukla belli oluyor. Ve kimin ne olduğu da zaten insanlar arasında konuşuluyor. Abi hani bu adam güvenilir midir değil midir diye konuşuluyor.
Abi şey var, bu yorumlarda gelmişti ve her yerde her zaman alıyoruz zaten bu soruyu. Abi bunlar nereden kaça alınır? Hani buna ne kadar vereyim?
Evet, YouTube yorumlarında da çok geldi.
Aynen.
Her Facebook şeyde
ha, birisi bayağı ciddi ciddi ama böyle hani güzel bir paragraf oluşturup sormuş. Sen de cevap vermişsin. Senden önce ben de cevap vermiştim. Serkan'a söylüyorum bunu tabii şu anda. yani... Yani bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu fiyatlandırma konusunda.
Ya ben mesela grubum olduğu için söylüyorum. Ben kaynağım Bitpazar. Ancak grupta da bazı çok iyi bildiğim arkadaşlardan alışveriş yapabiliyorum. Onun dışında çok fazla benim kaynağım yok. eBay'den tabii ki çok fazla, döneminde dolar bu kadar yükselmeden önce alışverişimiz vardı. Çok da güzel oluyordu. çok da ucuza mal oluyordu Türkiye'yi düşünürsek. Çünkü bunlar satıldıkça birilerinin dikkatini çekiyor ve gerçekten çılgın rakamlara satılmaya çalışıyorlar. Evet. Özellikle cahil antikacılar. Yani cahil demeyelim de bilgisiz diyelim.
Konu dışında. Çünkü adam o zamana kadar tabii, bakır kap satıyordu. Şimdi üstünde düğmeler olan, ekranı olan her şey bir hani satılabilir retro bir şeye dönüştü onlar için. Retro evet, bir oyun cihazına.
1982'de üretilmişti.
Kesinlikle öyle.
O zaman ben bunu 300 lira isterim diyor adam.
Çok güzel. Yani ve tuzakları da var tabii bu işin. En basit örneği her koleksiyon ürününde yapılan sahte fiyat yükseltmeler ve sahte hesaplarla bu fiyatları şişirmek. Maalesef gruplarda da yapılıyor bu.
Geçen hafta Serkan bahsetmişti.
Evet, zaten ona da değineceğim. Serkan çok güzel çözmüş olayı ki çok yaygındır. Yani her alınabilecek her koleksiyon ürününde yapıyorlar. Pool'da yapıyorlar. İşte kafatası yani hayvan kafatası biriktiren gruplarda yapıyorlar. Ne bileyim ben müzik ve plak CD satış sitelerinde yapıyorlar. Sahibinden de çok yapıyorlar. Letgo zaten tamamen tuzak.
Leş orası ya.
Evet. Yani ona hiç değinmeyelim, reklamda olmasın. Olabildiğince fiyatları eBay tabanında takip etmek sağlıklı olsa da artık bu saatten sonra Türkiye şartlarında o bile sağlıklı değil.
eBay'in satılmış, yani gerçekten evet, satılmış listesine bakıldığı zaman.
Geçen hafta
zaman,
da değinmiştik. Bu satılmış listesini gerçekten iyi kullanmak
bir
lazım.
Bir de bazı fiyatlar çok düşük olduğu zaman eBay'de trending diye bir şeyini görüyorsunuz, açıklama görüyorsunuz. O trendingde ortalama fiyat eBay'de kaç paraysa eBay size bu satıcıyı tavsiye ediyor. Diyor ki bunun trendingi atıyorum $100, bu adam $90 veriyor, bir değerlendir istersen diye seni bir dürtüyor eBay mesela.
Hiç bize gelmeyecek, Türk insanına gelmeyecek olaylar.
Tabii ki, tabii ki.
Bizde çünkü en az diye bir fiyat var. Mesela adam eline bir tane NES oyunu geçiriyor. Oyun ne olursa olsun, hani çok kıymetli bir şey de olsa, dünyanın 50-52 dolara satılan oyunu da olsa, o oyunun fiyatının 50 liradan aşağı olma ihtimali yok. Çünkü o bir NES oyunu. Aynen. Ben bunu 50 liraya satarım en kötü ihtimalle diyor. Bir de üzerinde işte Terminator, Jarchurt, hani istenilen bir şeyse, az bulunan bir şeyse tamam 150-200, Zelda ise 7 milyon dolar gidiyor oyunlar.
7 milyon dolar güzel.
Acil bir şey satacağım. Yani acil bir şey satmak derken, ya evde durmasın artık, elden çıkartmak istiyorum, bir an önce satılmasını istediğimde fiyatlara bakıp en düşük fiyatın bir altını veriyorum. Çünkü bendeki mantık şu. Örnek veriyorum. 100 liraya adam koymuş. 100 liraya orada duruyorsa demek 100 liraya bunun alıcısı yok ki. Tabii. Hala duruyor.
Evet.
90'a koyayım ben. 90'a belki alıcısı gelir diyorum. Yalnız çoğu arkadaş, satış yapan arkadaş açıyor en yükseğe bakıyor. 1000 liraya koymuş diyor. E benim malım ondan daha mı kötü ki? 900 liraya koyacağım. Ben 1100 liraya koyayım diyor. Böyle bir çıkmaza giriyoruz.
Piyasadan ve eBay'den yeterince bahsettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yani evet, bunun sonu yok zaten. Büyük bir ihtimalle her hafta belki 3-5 kelimeyle tekrar dirilecek.
Ekstra bir alışveriş bölümü aynen, yaparız belki.
Aynen.
Evet, benim gözüme takılan birkaç tane gelişme oldu bu oyun ve retro piyasası ile ilgili. Aslında yine satışa geliyoruz. Bu hafta sonuna denk geliyor herhalde. Yani ne zaman yayınlarız bunu bilmiyorum ama 26 Kasım'da bu Black Friday indirimleri oluyor. Nintendo'da 3DS cihazlarını Amerika'da $100 altına satışa sunacakmış. İki tane yeni tasarımla geliyorlar. Biri siyah, biri beyaz tasarımla.
New 3DS mi, 3DS mi?
New 3DS.
Çok güzel fiyat değil mi ya?
Ve yani bu $100 altında, bir $100'ı bir baraj kabul edersek ilk defa altına iniyorlar. Ayrıca siyah mı ya, kim önemli mi bilmiyorum. Benim için çok önemli değil ama siyah 3DS'lerde ilk defa, yani New 3DS olarak siyah bir cihaz Amerika'da ilk defa satılacak. Bunun yanında ama kutu içerisinde herhangi bir bundle falan vermeyecekmiş arkadaşlar. Zaten $100 altında bir fiyata veriyorlar. Bir de yanında
adaptör
oyun...
veriyor mu adaptör?
Adaptör. Ha, adaptörü var. Şeyi de var. Kullanma kılavuzu falan da var.
Adaptör yokmuş ama değil mi eski 3DS'lerin içinde? Öyle bir mevzu var mı?
Hayır canım, 3DS aldım, içinden adaptör çıktı.
Ben makara yapıyorum zannettim.
Amerika'da mı acaba ya? Bir adaptör koymuyorlar lan içine diye bir isyanlar falan.
Bir ara öyle bir olay çıkmıştı. Vardı. DSi'nin adaptörüyle çalıştığı için aynı adaptörden bir daha vermemeyi uygun gördük diye bir geyik vardı sanki.
Kesin
bir
şey vardır diye sahiplendi demiş.
İsyan ediyordu yani.
Nintendo'suz insan olabilir misin? İmkansız.
Öyle bir şey var mı ya? Manyak mısın?
Benim 3DS'in kutusundan çıkmıştı ama adaptör en azından.
Belki şeydir ya. Bak. İsyanlara gelmiştir belki.
Mümkün.
Belki de. Geçen hafta yine bu eski oyunları, retro oyunları oynatan günümüz sistemlerinde, yani yeni çıkmış ama retro olan sistemlerden bahsetmiştik. 15 Kasım'da da Retrobit Generations diye bir cihaz piyasaya sürüldü. Bu şu anda $58 civarında Amazon'da satılıyor. Cihazın içeriğinde bu bildiğimiz klasik Mega Drive 6 butonlu şeyleri var ya, gamepadleri, kablolu olarak 2 tane var. Herhangi bir kartuş desteği sağlamıyor benim gördüğüm. HDMI çıkışa sahip, AV çıkışa sahip.
Serkan, bu cihaz sanırım emülasyon bir cihazmış, öyle diyorlar.
Benim Reddit'te gördüğüme göre birisi şey demiş, yani retro payı düzgünce bir kasaya koymuşlar, satıyorlar. İşte NES, Genesis, SNES, bazı Game Boy oyunları falan bile olup garip bir oyun şeyine listesine sahip ama herhangi bir Nintendo birinci parti oyunları içermiyormuş.
Platformdan ziyade sanırım yayıncıya odaklı. Hani şu yayıncının oyunları, bu yayıncının oyunları şeklinde bir strateji
çok
izlemişler
gibi. Çok gelmedi bana.
Sadece şu hoşuma gitti. Cihazın SD kart desteği var. Benim en sevdiğim.
Yani abi, SD kart desteği de var ya.
Abi her hafta SD kartı çok metiyeler diziyoruz da sana bir tane ortak retro pay alalım.
Vallahi.
Emülasyon sevmiyorum diyorsun ama hali hazırda gelen emülasyon makinelerinin SD kart girişine seviniyorsun.
Bak şimdi şurada böyle bir parantez açılıyor. Ben aslında oyun da çok sevmiyorum. Tamam mı? Kesip biçmek hoşuma gidiyor benim. Oraya farklı bir şey atıyorsun. Bir yerden bir crack sağlanıyor ya da ona bir şey gömüyorsun ya.
Tamam, Raspberry işte abi, sıfırdan alet yapıyorsun.
Evet abi.
Yani arayüzünü bile sen oluşturabiliyorsun. Tam senlik bir şey aslında.
Ha işte, yani emülasyonla şey yok. Emülasyon zaten oynamam. Bu cihazı alsan ben yine oynamayacağım.
Oynamam diyorsun da bence oynarsın. Yani o alışkanlık gelişmediği için sen de oynamam diyorsun.
Ben Cengiz bence RetroPie kurayım diye Raspberry'sini bana vermişti. Ben kurdum, test ederken dünyanın en dandik Lynx oyunlarını bile saatlerce oynadığımı fark ettim. Saatlerce abartmayayım da hani test etmek için açtığım oyunu 15 dakika 20 dakika oynuyordum.
Yani tabii hani emülasyon çok avantajlı. Emülatörler çok avantajlı. Herkesin evinde istediği konsol olmuyor, bulamıyor. Bunun gibi zamanlarda bir de MI çeşit ROM var. Her zaman istediğini oynayabiliyorsun. Ben emülasyona çok karşı, aman aman katı bir adam değilim yani. Sadece senin geçen hafta belirttiğin bir romantiklik var.
O ilk o var sadece. Atlattıktan sonra da oyunun devamı geliyor. Mesela ben Bonk's Adventure'da ilk Wii'de bitirmiştim. Paper Mario'yu Wii'de bitirmiştim. Aman ya Rabbim, emülasyon oynuyorum da çok da ağlamadım. İlk başlarken o suçluluk duygusu bende de vardı ama.
Değil mi? Yani bir halt yemişsin de bu arada söyleyemiyorsun gibi.
Zaten bu haftanın ana konusu olarak emülasyonları konuşmayı düşünmüştük. İsterseniz buna birazdan devam edelim de şimdi bu gündemdeki olaylara bir bakalım tekrar. Kaldığımız yerden daha sonra devam edeceğiz.
Başka ne varmış?
Ya gözüme takılan çok ufak bir nokta var. Ben Sensible World of Soccer'ı çok severdim çıktığı zamanda. Hatta PC'nin başında, Amiga'da oynamazdık biz. PC'nin başında saatler günler geçirirdik. 2016-2017 full oyun şeklinde, ya bir yama değil full oyun şeklinde çıkartmışlar tekrar. 16-17 güncellemesiyle tüm günümüz takımları, günümüz ligleri güncel oyuncularla yer alıyor. Ayrıca online desteği de sunuyor.
Oyun aynı oyun mu?
Aynı oyun. Amiga ve PC için çıkartmışlar. Yeni güncelleme getirmişler.
Bu oyunun bir de modern versiyonu çıkacak demişlerdi. Bu o değil sanırım, değil mi?
Şimdi modern versiyonu, ben Sensible Soccer'ı en son bir 2006'da bir oyun çıkmıştı. Böyle koca kafalar falan şeklinde. Yine aynı şekilde bakış açısını yapmaya çalıştılar ama hiç tat vermedi. Olmadı. Bir de geçenlerde, geçtiğimiz aylarda Kickoff çıktı.
Kickoff, tamam, ben onu Kickoff'la karıştırdım.
Ya zaten üstten zaten iki tane oyun vardı yani 90'ların başında Amiga zamanında. Bir Kickoff vardı, bir Sensible Soccer vardı.
Topun ayakta durmadığı hangisiydi?
Ya, topun ayakta zaten o mevzu oluyordu. Ben Sensible Soccer sevenlerdendim. Sensible Soccer'ın çok ciddi, yani o yıllarda da çok ciddi bir database'i vardı. Durul, sen hani meraklı mıydın bilmiyorum ama biz spor oyun, yani futbol oyunlarına çok meraklıydık o dönem. Zaten küçüğüz. Çok hiç ciddi bir database vardı. Türkiye'den yanılmıyorsam Sakarya Sporlar falan bile vardı yani. Tüm Türk Ligi vardı.
İnsanların modladığı mı bunu?
Hayır, yok, yok. Orijinalinde.
Orijinalinde.
Orijinalinde çok hayvani bir database var.
Spor oyunlarında
örnek
çok...
Örnek olarak ya, da hep Sakarya ben. Spor veriliyor zaten.
Hep mi? Bak şu an aklıma geldi.
Sakarya Spor'un ben öyle, hani o bile vardı diye hep söylendiğini
ama
hatırlıyorum.
Ama bütün, yani bütün lig vardı ve yani Türkiye Ligi var. Sonuçta Türkiye Ligi'nden bir takım Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ya da liglere katılıyor. Böyle Faro adıları falan da vardı. Ve şey çok ilgimizi çekiyordu.
Son söylediğin yer hiçbir şey ifade etmedi.
Bir de şey çok büyük bir nimetti bizim için. Yani bir futbolcu siyahi ise orada da siyahi ya. O bize dünyaları değiştirmiş gibi geliyordu. Yani hepsi aynı değil.
Paint'ten seçmişler.
Bir tane tabii bir piksel beyaz değildi. Siyah olmuş orada.
Aynen.
Ama hani bize çok fazla şey katıyor gibiydik. Bunun dışında Amiga'dan söz açmışken Amiga'nın bu yeni tuş takımlarını yapmak için arkadaşlar Kickstarter'da bir proje açmışlar. Hani çok bizi havalara uçuran bir proje mi değil mi bilemiyorum. Ama retroların sararması hepimizin bir problemi.
Evet, tuşlardaki sararma özellikle estetiği çok bozuyor.
Yani bunu önüne geçmeye hesaplıyorlar. Bu şeyde, bu yeni tuş takımı herhangi bir sararmaya imkan vermiyormuş. Ama biz tabii babadan kalma yöntemlerle o sararan retroları falan düzeltmeye çalışacağız yine.
Lafı açılmışken tekrar üretilen Amiga ürünlerinden Amiga'nın kasalarının kalıpları sanıyorum geçen yıllarda ortaya çıkmıştı ve bir firma orijinal renkte dahil olmak üzere kırmızı, yeşil gibi eğlenceli renklerde Amiga 500 kasaları sıfırdan satmaya başlamıştı. Hatta şeffaf case'ler falan da vardı, çok güzeldi.
Commodore 64C değil miydi ya?
Amiga 500 değil mi? Belki de C64C de vardır içinde. Tam emin değilim ama bir de Spectrum için yeni bir kasa, membranlar falan çıkmıştı. Yeni üretilen, benim aklımda olanlar.
Peki yani hani geçen şey geçtiğimiz yıllar dedin de şu 2016-2017'ye giriyoruz artık teknolojisinde. Bu kasanın kalıplarının çıkması önemli mi ya? Yani adamlar bir tane sonuçta elinde örnek var. Ama gidip abi, de kalıbını çıkarttıramıyor
mu? Otantik kalıp yani, orijinal kalıp.
Ya onu da düşünürsen ziyade
şeyi var yani, bir hani aynı kalıptan çıkmış abi, orijinal yani sonuçta. İyi kalıptan de, çıkması orijinal demek.
Elimde
yani
benim bir tane Amiga 500 var. Ondan kalıp çıkarıp orijinal ben kalıp çıkarttıramaz mıyım?
Seri basım için.
Ha, umursuyor muyum? Benim için hiç önemi yok da. Hani neden orijinal kalıp heyecan yaratmış olabilir? Biz bu işin fanatı, burada hiç Amiga Commodore 64 fanatiği yok. Hepimiz seviyoruz ama fanatiği olmadığımız için biz o bakış açısına kendimizi adapte edemiyor olabiliriz.
Doğru.
O noktada.
Ama Commodore fanıyım ben. Kalıplar bulundu. Hadi bakalım şeffaf neon yeşili bir Commodore alayım. Çok olur, da olmadı bu abi.
40 bir tane alırsın veya elinde bir 40 bir tane vardır.
Ama yine ben restore etmeye çalışırım onu. Yani orijinal renginde alırım en azından ben olsam.
Sen fan olsan öyle yaparsın.
Şu fan değilim, fan olmayan halimle bile düşünüyorum. Fan olsam bir de düşün neler yapacağım.
Hem de ne.
En son olarak benim gözüme takılan aslında çok retro ile alakalı değil. Bir Smash diye bir firma, artık firmanın ürünün ismini Kickstarter'da hedeflediği fona ulaşmış. Bu arkadaşlar kabataslak bu Wii U'nun tabletiyle Vita'nın tableti arasında bir büyüklükte. Zaten kendi görsellerinde de o ikisini kıyaslamışlar.
Bir miktar kalın.
Bir miktar kalın.
Kontrolcüsü şeye benziyor.
Steam'e mi? Steam kontrolörü mü?
Steam kontrolörü epey benziyor.
Hiç. Ama orada şöyle bir nokta var. Evet, Steam kontrolörü benziyor. Dokunmatik yüzey var ama istersen o dokunmatik yüzeye D-pad koyabiliyorsun.
Steam kontrolörü de aynısını yapıyorsun. Yok. Dünyanın en yavan D-pad'ine hoş geldin.
Yani, ha.
Yani onun nasıl olacağını tabii ele almadan bilinmez ama oynadıkları oyunlara bakınca
abi, benim 3A PC oyununu ben bu alette alıp oynamak ne bileyim.
Şöyle bak, 3A PC oyunu olarak bakma. Bu hani siz
oynuyor musunuz? Öyle bak.
Hayır, siz oynuyor musunuz bilmiyorum. Ya yani ben oynamıyorum ama bu işte League of Legends'tır, Dota'dır, şunu bunu oynayan adamlar var ve her zaman PC'nin başına oturamıyorlar. Her zaman
abi ne bileyim, onlar için Microsoft Surface'lar, cartlar, cartlar inanılmaz bir fiyatla girmesi lazım. Bu PC'yi direkt işte X64'ü kutlatmak çok tahrik edici gelmiyor bana hala.
İki tane modeli var. Biri 300 Euro'dan, diğeri de 500 Euro gibi bir fiyattan giriyor.
Uy.
300 Euro'luk tabii konfigürasyon olarak daha kırpılmış hali ama 300 Euro eğer alınacaksa çok fazla yani bu işe para harcayan biri için yoracağını zannetmiyorum. En güzel noktalarından biri de HDMI output'u var.
Euro ne kadar şu anda? Yani Türk lirası kaç paraya geliyor? Bir bakalım yani.
3.57.
3.57. 300 Euro'luk bir alet kaç paraya geliyor demek ki bu? 1000 lira dolayana mı geliyor?
1000 lirayı geçiyor. 1070
o kadar lira. Da çok değil yani baktığınız
ya bir ekran,
anda.
Yani bir ekran kartı fiyatı şu anda.
O paraya Switch alırım. Her şey Switch'e bağlı.
Tabii canım, Switch alırız.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Ona parayı verince de 300 Euro'luk modeli değil de 500 Euro'luk modeli yani alman gerekiyor. Çünkü arada ciddi farklar var.
Yalnız elimizde alev almasın bu. Böyle içinde o kadar şey var.
Ha evet, bir de Radeon ekran kartını hangi
Samsung
pille destekliyorum?
Samsung üretmiyor bunu ya. Adamlar kendileri şey yapıyor. Bir daha alayım, soruyu duymadım.
1784 lira yaptı 500 euro bu arada. Bir de hani Radeon kallavi bir ekran kartı var zannediyorum ki, ben Nvidia'cı olduğum için bilmiyorum ama hangi pille nasıl destekleyeceğiz o ekran kartını?
Pil konusunda şöyle bakayım, bir şey vermişler mi?
Benim gömesim var artık zaten.
Sadece pil hakkında
gömülecek rakam.
Pil hakkında oyun oynayarak 5 saat yürüyeceksin diyor sadece.
Motosiklet yani aküsü bağlıyorum beline. Şuraya. Altı
onun hakkında fazla bir şey vermemiş arkadaşlar. 5 saat yürüyorsun diyor.
Ya bizim memlekette pahalı şeyler bunlar. Levent Pekcan gibi konuşacağım şimdi ama.
Ya tabii ki bizim memlekette pahalı ama yani yapılan ürün açısından ürün benim hoşuma gitti. Ha, alır mısın? O kadar para olsa alır mıyım bilmiyorum.
Öyle bir bütçe ben Almanlar bilgisayar yani oyunu bilgisayar şey oyunu için
bana hitap
ayırsam,
etmedi. Pahalı gelmedi, hitap etmedi.
Şimdi ben o bütçeye dediğin gibi bütçe ayırsam bilgisayar oyunu için gider ekran kartı alırım.
Evet. Ya yani, ne bileyim yani azıcık daha düzgün bir gaming laptop'a mı? Gerçi onlar da uçuyor fiyatlara.
Ama tabii bu şeyle de var. Taleple de adam, bunu alacak adam ne talep ediyor? Dediğim gibi kişiler arası yolculuk yaparken ben Dota oynayacağım diyorsa, gerçi onda gamepad'de oynayacak, nasıl oynayacak Çırta. Bilmiyorum da.
Laptop'unu açacak oynayacak abi. Razer'ını açacak.
Bilmiyorum. Aşağısı olmaz.
Çok hardcore oyuncuları kesmeyecek bir alet. Zaten normal oyuncular da
para vermeyecek.
Yani elinde bilgisayar olsun istemiyor. Onu işte bir tacakçuk da kesiyor o herifleri zaten. Çok mantıklı gelmedi bana.
Bir çıksın da görelim diyelim o zaman.
Sen aldın değil mi? Ondan böyle
biliyorsun. Benim bu formatta şey vardı. Pandora diye bir proje vardı. Linux bilgisayarı hatırlıyorsanız.
Çok güzel.
Sağan.
Çok güzel bir aletti. Hiç
ve emülasyona ben çok meraklı olduğum için onun çıktığı dönemlerde beni çok cezbetmişti. Hem bilgisayar formatında hem de oyun kontrolleri bulunan bir makinaydı ve sanırım kabaca bir DSiXL boyutlarında falandı yani.
Azıcık kalındı ama düzgün bir aletti.
Çok da kalın değil biliyor musun? Yani DSi dan çok kalın değil.
Öyle
mi? DSi XL mi dedin? DSi XL mi dedin sen?
Ya işte DSi XL olur. Yani DSi serisi ve DS serisindeki kalın bir cihazdan çok da kalın değil.
Open Pandora şu anda $307 civarında eBay'de.
307 biraz değinsene özelliklerine falan neler varmış görebiliyorsun.
256 MB RAM'i var. 32 bit 600 MHz işlemcisi var. Overclock olma ihtimali var.
Modeli var ama 3 ayrı konfigürasyonu var.
512 MB hafızası var. USB external storage alabiliyor. Ayrıyeten de bir grafik işlemcisi varmış.
Ama çok eski bir proje olduğu için bunlar harika duruyordu o zaman.
2010 diyor release date.
Evet, olmuş. Bayağı evet. Olmuş.
Zaten başarısızlığından dolayı şu an bayağı aranılan aletlerden biridir koleksiyon için. Üretici. Daha sonra da bu projenin sahipleri çoğumuzun bildiği GP2X isimli emülasyon cihazı ağırlık vermişler.
Türktür yani bunların.
Bilgim yok.
Evet, kabataslak benim değineceğim konular bunlardı. Yani son görüşmemizden bu yana gözüme takılan noktalar bunlardı. İsterseniz biraz önce başladığımız keyifli emülasyon sohbetine devam edelim.
Nereden devam edelim?
Emülasyona nasıl ne zaman bulaştığımızı anlatarak başlayabiliriz. Benimki bayağı eskiye dayanıyor. Yani 98 yılından beri emülasyon içerisindeyim.
Ben hemen başlayıp bitireyim. Benim emülasyon mevzum çok fena değildir. Ben ilk Celeron işlemcili bilgisayarımda Mame isimli arkadaşımızı tanışmıştım. O zamanlar garip bir şekilde SNES ve Mame emülasyonu vardı bende. Ki SNES emülatörü gerçekten çok güzel bir optimizasyon olduğu için inanılmaz rezil sistemde bile çok güzel çalışabiliyordu. Şimdi ismini unuttum, eklerim videoya. Bu ikisine çok ağırlık verdim. Ondan sonra zaten iyice yayıldığı zaman emülasyonlar, şey garipliği var bende. Symbian cihazları çok severdim ben. İşte 7650, 6600, Engage telefonlarım vardı. Bu telefonlarda Pico Drive Sega emülatörü inanılmaz güzel çalışırdı. NES'te bile kasarken Genesis oyunları çok düzgün çalışırdı. Pico Drive'da çok fazla oyun oynamıştım var Engage üzerinde. En büyük hayalim de Game Boy Advance emül etmekti. Ama çok da başarılı olmadı o cihazlarla. Benden bu kadar.
Sanırım işlemci karakterinden falan kaynaklanıyor. 32 bitlik, 16 bitlik.
11 megabyte sanal RAM'i olan bir cihazdan bahsediyoruz.
Evet.
Benim emülasyonlarla tanışmam gene 90'ların sonunda tabii ki. Özellikle DOS'a veda ettikten sonra DOS oyunlarını oynamak için maalesef PC'de PC emülasyonu yaptım.
DOSBox
ve çok verimsizdi ve kabustu. Tabii ki Mame'ye o dönem ben de bulaştım. Hatırladığım bazı oyunları dibine kadar oynadım. Sonra PC'nin ruhuyla Amiga'nın hiç uyuşmadığını o zaman fark ettim. Ve maalesef ondan da soğudum. Ki o dönem CD vardı. Gençler bilmez. CD'ler...
Liseliler mi bilmiyordu?
Gençler diyelim artık. Liseli deyince çok alınıyorlar. O CD'lerin çoğunu da ilgili arkadaşlara hediye ettim. Ve emülasyonu herhalde geçtiğimiz 2 sene öncesine kadar bir daha da hiç ellemedim. Şu anda da çok nadiren, çok merak ettiğim bir şey olmadığı sürece emülasyon yapmıyorum.
Bu arada DOSBox dedin ya, DOSBox bayağı yol aldı diye biliyorum. Hani ilk çıktığında çok trash bir platformdu ama sonradan çok iyi oldu diye biliyorum. Çünkü ben bundan sanırım 3 yıl önce bir versiyonunu, hani 3 yıl önce iyiydi demek istiyorum şu anda. 3 yıl önce bir versiyonuna baktığımda merak edip de oynayamadığım bir oyun olmamıştı sanırım. Birkaç oyunda hız sorunu yaşadığımı hatırlıyorum.
Onlar ama, bazı kodlarla gideriliyor artık.
Ama daha önce hız sorunu yaşadığım oyunlar değildi bunlar. Yani böyle değişik. Daha önce hız sorunu yaşadıklarımı bunda yaşamadım. Ama daha önce de normal oynadıklarım bunda hız sorunlu falan çalışmıştı. Ama oynayamadıklarımı oynamak keyif vermişti. DOSBox'a o yüzden olumlu bakıyorum yani şu anda.
Grafik hızlandırıcılı oyunlarda, 3D hızlandırıcılı oyunlarda hala ufak tefek problemler çıkıyor. Sanırım onları software modunda çalıştırmak gerekiyor. Ben Mac'te Boxy diye gene DOSBox çekirdeği kullanan bir emülasyon kullanıyorum. Dediğin gibi felaket yol almış vaziyette, çok güzel çalışıyor. Tabii şey, ses mevzusu kesinlikle tatmin etmiyor o zamanki Sound Blaster kartları kullanmış insanları.
Evet.
Bir de tabii GOG'un eski bütün oyunları yeni sistemlerde çalışacak şekilde optimize etmesi DOSBox'ı da birazcık dışarı itiyor mevzudan.
Evet, Steam'de de bazı paketler yayınlanıyor ara ara. Apogee'nin falan paketini ben satın almıştım geçenlerde. Böyle güzel toplamalar yayınlanıyor yani DOSBox'ı gereksiz kılan demeyeyim. Çünkü bu toplamaların hiçbirine dahil olamayacak. Bizim oynayıp da hiç kimsenin oynamadığı oyunlar oluyor.
Serkan sen sevmiyorsun ama sende nasıl emülasyon durumları?
Ben senin bahsettiğin gibi Mami'yi kurup oynuyorum. Gülfer'le beraber oynuyoruz. Hatta onun üzerine video falan da çekiyoruz. En son ne zaman oynadım? Şimdi emülasyonu sevmeyen adam en son dün oynadı. dün Wild West Cowboys oynadık.
Oo, bayılırım.
Evet, Gülfer'le.
Mu Mesa mı?
Mu.
Mu Mesa ya.
Ama Mami dışında emülasyon herhangi bir şekilde genelde açıp oynamıyorum. Yani hani özlem duyduğum oyunları genelde işte Cengiz'de olsun ya da başka arkadaşlarda olsun kartuşunu yani hardware şeklinde bulursam alıp oynamayı tercih ediyorum ama çok da krizim tutmuyor açıkçası. Yani krizim tutarsa ya ben bunu ne özledim oynayayım dersem mutlaka emülatöre başvuracağız. Ama onun dışında Mami diyorum ben. Ya da MAME nasıl okunuyor?
MAME diye okunuyor.
Türkiye'de.
Kısaltma olduğu için sen MAME diye okuyabilirsin. Yani kısaltmalar sonuçta ana dilinde okunabiliyor.
Aynen öyle.
Ha. Bir dil bilimci olarak.
O zaman sıkıntı yok. MAME demeye devam.
Cengiz, açalım Pandora'nın kutusunu.
Benim emülasyon geçmişim sanırım 98 yılında başlıyor. Bak mesela adının nasıl okunduğunu bilmediğim başka bir emülatör. Jallus 95 diye yazılıyordu adı. Bu emülatörün içerisinde CPS1 oyunları vardı. Street Fighter 2 vardı. Cadillacs and Dinosaurs vardı. Bizim çok oynadığımız.
Mustafa.
Bu emülatörün şöyle bir durumu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ya da farklı bir emülatördü de ikisini bir arada mı kullanıyorduk bilmiyorum. Bu emülatörlerden bir tanesi sesi ayrı emüle ediyordu. Onu ayrı egzeden açıyordun. Görüntü emülasyonunu başka egzeden açıyordun ama ikisi birbirleriyle haberleşiyordu bilgisayarın içerisinde. Bu nasıl oluyordu bilmiyorum. O ses emülatörünü açmasan oyun sessiz çalışıyordu.
Peki
biz
senkronizasyon...
Bilgisayarcıya bir arayıp abi biz bunu açtık sesi çalışmıyor falan. O da sound bilmem ne egzeyi çalıştırdınız mı diye sormuştu. O zaman da bize ABS gelmişti ama çok verimli bir şekilde çalışıyordu. Ve bu emülatörün o zaman anlam veremiyorduk. Zaten Atari salonuna gittiğimizde o scanline'lar bizim için bir olağan bir mevzu olduğu için scanline seçenekleri bize anlamlı gelmiyordu. Zaten düşük çözünürlüklü monitörde oynuyorduk. O scanline zaten vardı yani. Onu da koyduğun zaman kapkara bir şey oluyordu ekran. Ama şimdi olsa bence millet kafayı yer. Çünkü gerçekten kaliteli güzel scanline'ları vardı.
Bu scanline diye bahsettiğin nedir peki?
Tarama çizgileri diye geçiyor. Eski düşük çözünürlüklü monitörlerde o monitörlerden bile daha düşük çözünürlüklü
çok düşük
görüntüleri bozulmadan göstermek için bir satır dolu bir satır boş bir piksel dolu bir piksel boş bir şekilde doğru ifade ediyorsam o şekilde görüntüleniyordu. Yani pikseli çekiştirmektense sağa sola görüntüyü bozmaktansa araya göze hoş görünecek boş satırlar bırakıyorlar.
Bekliyorlar.
Bunlar tabii büyük büyük satırlar olmadığı için de ama çözünürlük bakımından da çok şey ifade ettiği için her iki satır arasında bir satır boş bıraktığın zaman ne oluyor? Otomatikman iki katına büyütebiliyorsun görüntüyü.
Evet, bu teknolojik yokluktan yapmak zorunda kalınan şey de bizim ilk deneyimlerimizde yer aldığı için hepimizin hasretle şu an aradığı şeylerden biri.
Evet, bizim için o orijinallik simgesi olmuş.
Ve hatta bazı işte Cengiz'in söylediği gibi emülatörlerde ya da yalnızca emülasyon için çıkmış cihazlarda da yalnızca scanline'lar için epey detaylı çözümler ve hatta hardware çözümleri de bulunuyor.
Benim denediğim ilk emülatörlerden biri olan Neo Rage emülatöründe, Neo Geo emülatörü. Onda da vardı scanline seçenekleri ve single, double, böyle hani galiba yoğunluğunu da ayarlayabiliyordunuz. Böyle kaydırabildiğiniz sliderlar vardı. Sağa çekince biraz daha az, sola çekince biraz daha fazla gibi seçenekleri vardı diye hatırlıyorum. MAME'in gelmiş olması aslında MEM'de de vardı bu, sonradan kaldırıldı diye biliyorum. Bazı sürümlerinde var yani, eski sürümleri indirirseniz hala bulabilirsiniz o scanline seçeneklerini. NeoRage'de ve o Jalvus 95'te söylerken çok yanlış geliyor ama Jalvus 95, o zaman da Jalvus 95 diyorduk yani, yapacak bir şey yok. Onlar da vardı. O zaman anlam veremiyorduk. Çünkü o bizim için zaten deneyimin bir parçasıydı. Şimdi özlediğimiz bir şey oldu.
Şu an hatta Yavuz Gey'nin yaptığı
CRT Sim adlı projede de
özellikle monitör ve kaynak arasına scanline üretici devreler koyup da kendi televizyonumuzda yaşamaya çalışıyoruz bunu. LCD ekran kullanan bir kabin falan yapacaksak da bunun yokluğu hiç çekilmez.
Yani. Aynen. Denedim zaten ben. CRT Sim'in deneme videoları benim kanalımda var şu anda. Hani çok verimli bir video muydu hatırlamıyorum ama tavsiye ederim yani. Scanline nedir? Görüntünün üzerine nasıl eklenir? Eklendiğinde nasıl görünür? Double line, işte single line, odd even seçenekleri neyi değiştirir? Hani tek satırlara scanline atmak, çift satırlara scanline atmak neleri değiştirir? Orada görünüyor. Yani emülasyon anılarımız nasıl olursa olsun günümüzde emülasyon dediğimizde aklımıza gelen ilk şey MAME oluyor. Çünkü bütün arcade makinelerinin, bütün platformların ev konsollarını bir kenara bırakıyorum. Bazı versiyonlarını da ev konsolu falan da adapte etmeye çalıştılar da benim açıkçası o versiyonlar hoşuma gitmedi. Ya da o artık kişilerin kendi denemeleri, yanılmaları mıydı bilmiyorum. Çünkü açık kodlu bir platform. Herkes istediği denemesini yapıyor. Aklımıza gelen ilk emülatör MAME oluyor ve MAME'in içinde de birçok farklı core mu diyelim artık, birçok farklı arcade kartının emülatörü var aslında. Açılımına gelecek olursak da zaten MAME'in çoklu arcade makinesi emülatörü diye, Multiple Arcade Machine Emulator diye geçiyor. MAME üzerinden gidebiliriz yani, MAME'i hangi platformlarda oynuyoruz, hangi makinalar için çıkmış, nasıl versiyonları var, bu konuda bilginiz var mı?
MAME. Peki arcade için en kapsamlısı bu MAME mi oluyor?
MAME mi oluyor? Şu anda sanırım MAME. Alpha Burn, Final Alpha Burn bir şey vardı. Final Burn Alpha.
Final Burn Alpha, evet.
Tam FBA diye geçer. Oradan çıktı
konuda. Arcade makinaları için çıkan emülatör kartların, Pandora kartların içinde de bu sistem kullanıldığı için çoğu MAME'ci çok rahatsızdır.
Şöyle de bir durum var ama
bariz sorunları vardır bu.
Final Burn Alpha'nın da şöyle bir durumu var. Biraz VLC player gibi o da. Sistem ne kadar düşük olursa olsun bir şekilde oynatıyor gibi bir mevzusu vardı.
Ama işte bir şekilde de çoğu adamı çok tatmin edemeyebiliyor.
Tabii hafızası zayıf olan kişiler için sıkıntı değil de artık o oyunları dün oynamış gibi hatırlayan kişiler için sıkıntı yani. Ses, görüntü düşüşleri vesaire.
Peki bu MAME hep PC üzerinden konuşuyoruz yani, emülatörleri, emülasyonları falan genelde yani, şimdi şu ana kadar şeyde falan yok mu? Herhangi bir konsola falan bu MAME eklenebiliyor mu? Örneğin PlayStation 2'de ben arcade oyunu oynayabiliyor muyum?
PlayStation 2'yi sen anlat abi. Sen biliyorsun PlayStation 2'yi.
Ben hiç ciddi söylüyorum emülatörlerini hiç
PlayStation 2'yi ya onu konsollarda emülasyon diye bir şey kısmı açacak olursak en çok emülasyon kullanılan konsollar Wii, orijinal Xbox, birazcık da PlayStation 2. Bunların da sebebi hepsinin bir şekilde bir hafıza biriminin olması, hard diskinin olması, SD kartla bir şekilde çalışması. PlayStation 2 çok çok tercih edilen bir emülasyon makinesi.
Bir de VCD açıkçası var diyorlar. VCD'lerde de emülasyon yapılıyormuş.
Ona efsane. Ayrıca değineceğim ona. PlayStation 2 nedense çok tercih edilen bir sistem değil. Wii bizim Cengiz'le en sevdiğimiz emülasyon makinesi.
Evet, özellikle ev konsolları için. Yani arcade emülasyonu için tabii ki sanırım Xbox'ın gücü daha yeterli geliyor ama tabii ev konsolları için RGB çıkışı olması.
Ev konsolları ve klasik bilgisayarlar için diyebiliriz.
Henüz denemedim o kısmını.
MSX, Commodore 64, birazcık ucundan Amiga, Atari 800 serisi. Bunları çok düzgün, bayağı düzgün çalıştırıyor. Çok keyifli, çok güzel Cengiz. Ne olur oyna.
Ben denediklerimi söyleyeyim. Famicom denedim. Yani NES emülasyonu denedim. Sega Mega Drive. Başka... Yani ben konsollarından aldığım performanstan memnunum açıkçası. Neredeyse hepsinde. Sanırım Atari 2600 emülasyonunu beğenmedim.
Atari 2600 emülasyonu Stella'nın çok başarılı olmayan bir portu olduğu için...
Çamur bir görüntü var değil mi?
Görüntüden çok büyük sıkıntı yaşamasam da işte yüksek hafızalı, yüksek kapasiteli hafıza kartı sevmeme durumu, işte bazı satırlara kod yazmak için klavye bağlama zorunluluğu. Yani konsol üzerinde kullanmak için çok optimize edilmiş bir sistem değil Stella şu anda.
Yani benim için ev konsollarından en çok etkileyenlerden biri de şey oldu. PC Engine ya da TurboGrafx olarak bildiğimiz konsolun Wii'deki performansı oldukça iyi. Bazı oyunlarda artık ROM'un optimizasyonundan mıdır nedir sanırım bir miktar ses sorunu var ama ya da bütün dosyaları mı sağlayamıyoruz emülatörün kullanacağı, o konuda bir fikrim yok.
Ya PlayStation'da ben yanlış hatırlamıyorsam sanki CD'den bir emülatör oynatıyor gibiydi.
Doğru doğru.
Sega Mega Drive olabilir, Master System olabilir. Hayal meyal hatırlıyorum. Yani illa hafıza birimi olarak ya, olması gerekiyor mu?
Hard disk dememin sebebi kolaylıkla değiştirebilir hafıza birimi olmasından dolayı. Ona bakacak olursak PlayStation 1'de de meşhur bir tane bütün ROM'ları barındıran Nintendo emülasyon CD'si vardır.
NES için mi?
NES için. Birazcık yavaş çalışır ama fena değildir o da. Ama hani bunlar CD'de olduğu için benim çok aklımda kalmamış.
İkisini de denemedim. Ne PlayStation 2'de ne de PlayStation 1'de emülatör CD'si hiç denk gelmedi bana.
Şey sorayım peki, NES emülatörü, gerçi denemedim diyorsun da sen belki hatırlarsan. Famiclone mu daima Micro Genius mu yoksa şey mi? PlayStation'daki emülasyon mu?
Famiclone çok daha iyi.
Çok daha iyi.
Bu arada Famiclone'ların birçoğu görüntü çıkışı bakımından, sesi falan bilemem, öyle bir kulak yok bende de. Görüntü çıkışı bakımından birçoğu orijinal Famicom'dan da daha iyi.
NES'ten değil ama Famicom'dan mı?
Birçok Famicom'dan daha iyi. NES'in farklı bir anakart olduğu için o Famicom'larda bu görüntüde bir sıkıntı var. Jail bar deniyor. Hapishane çubukları diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Görüntünün üzerinde farklı tonlarda görüntü şeyler oluşuyor. Parazitler oluşuyor ama sabit parazit bunlar. Yerleri değişmiyor, kaymıyor. Ha, gölgelenme desek daha doğru olur. Famicom'ların çoğunda bu bahsettiğim görüntü sıkıntısı hiç yok. İçerisinde tek çipli bir sistem olduğu için diğerlerindeki gibi, yani orijinal donanımdaki gibi parazitten etkilenme vesaire olmuyor. Çünkü bütün sistem tek bir çipin içinde olduğundan birbirini olumsuz etkilemiyor.
Aslında ucuza kaçmaları, masrafı kısmaları bir yerden avantaj sağlamış
görüntü
gibi.
Görüntü çıkışında bir de AV çıkış yok biliyorsun Famicom'un orijinalinde. Famiclone'ların neredeyse hepsinde var. Evet. Neredeyse. Erken dönemlerde sanırım yok.
Evet, ben de olsa bile ben şeyden RF'den oynadım bütün çocukluğum boyunca ama sonuçta ben de hatırlıyorum, vardı benimkiler.
Benim AV'ydi. AV kullandım yani kısa bir dönem. Lisede, ben lisede de oynuyordum Famicom çünkü Famicom. AV ile oynadım bir dönem. İlk deneyimlerim benim de anten girişindendi çünkü televizyonda yoktu AV girebileceğim bir yer.
Lisede ben Game Boy ile tanışmıştım ilk başlarında. Sonlarında da Engage ile tanışmıştım.
Benim Famicom'larla ilgili garip bir anım var. Ben PC oyuncusuyum. Yani o dönem PC 99'dan bahsediyorum. PC'de çok fazla oyun oynuyorum. Babam sardı PC'ye. Oyun oynamak için. Ve gittim Çankaya'da Famicom aldım ona bir tane. Çakma bir kasetiyle onu her gece televizyona bağlayıp PC'den uzaklaştırmıştım ve çok da güzel oynamaya başlamıştı. Çok şaşırtmıştı beni.
Tabii benim annem de Bomberman hastası. Hala açar oynar yani takır takır. Saatlerce başında oynar. Ya bu gitmiyor der, bilmem ne der. Hatta içinde tabii bir save etme ekipman olmadığı için o Famicom kartuşlarında cart diye elektrik gitti mi Allah diyor. Yeni baştan başlayacağız. Gülfer'in babası keza şey, Süper Mario'cu. Deli gibi oynar.
Vallahi.
Yani öyle eski topraklar. İnanılmaz. Bayağı kütür kütür
sürprizler
oynuyorlar.
Sürprizler yapabiliyor diyorsun.
Evet, kütür kütür oynuyorlar.
Eve gelince kabinde 160'ın 1'de oynuyor mu Bomberman'ı? Çok güzel bir versiyonu var onun için Neo Geo.
Şey de oynuyor. Ben ona bir tane Famicom verdim.
Neo Bomberman mı?
Evet, çok güzel bir oyun.
Güzel.
Anca onu da oynuyor. Benim eve, ya benim kabini sevmiyor. Her geldiğinde ya şu kocaman şeyi bir çıkar dışarı çocuğum diye.
Anneler öyle.
Sevmiyor yani. Komple odayı sevmiyor.
Normaldir. Gülüyorlar yani eskiler girdiği zaman. Bu ne?
Bana eşim dostum gülüyor abi.
Senkiler de gülmüş.
Peki bu emülatörlerde en verim aldığınız şey ne? Yani cihaz, bilgisayar mı oluyor genelde? Ya da verim aldığınız bilgisayarda keyif aldığınız başka bir olay mı?
Çok eski bir tweetim vardı benim öyle. Bilgisayar üzerinden emülasyon yine o romantikliğe dönecek olursak biraz çok kolay kaçmış gibi oluyor. Aynı keyfi vermezken başka bir konsol üzerinde, yani bir konsol üzerinde farklı bir konsol emül ettiğim zaman, işte Wii'de Super Nintendo oynarken, Xbox'ta MAME oynarken daha çok keyif alıyorum ben. Yine belki televizyonda hani bir oyun oynama ortamında oynadığından dolayı böyle bir şey yaşıyor olabilirim. Çünkü bilgisayar başına oturduğun zaman işte ya geyik olur ya iş olur ya masa başında. Çok bilgisayar oyunculuğu yoktur bende. O yüzden de konsol üzerinden farklı konsol emülasyonları daha çok açıyor beni.
Peki
performans olarak elbette PC. Bilgisayar daha efendi bir cihaz.
Durul az önce Wii'nin emülasyon için ne kadar uygun olduğunu sanırım vurguladı biraz. Peki özel kılan ne sence? Yani Wii'nin içerisinde emülasyon yapmak neden sana hitap ediyor?
Wii'de emülasyon yapmak ilk başta Wii'nin ön tarafındaki SD karttan oyunları çok kolaylıkla makinenin içine atabiliyorum.
Evet.
Ha bir kere bütün sistemlerin oyununu Xbox'ın ya da PlayStation 2'nin de içine attığın zaman bu çok büyük bir problem olmuyor ama bu benim için bir artı. İki, Wii'nin RGB çıkışı felaket temiz, felaket güzel. Tüplü monitörlerle çok güzel bir sonuç veriyor.
O noktada RGB tüplü monitörünüzün alabileceği en kaliteli giriş. Öyle de bir durum var.
Evet. Ayrıca Wii'nin böyle cep telefonu, eski cep telefonu menüsü gibi değil de gene işte point and click bir menüsü olması, bütün emülasyonların ayrı kanallar, logolar arkasında durması, o düzeni de benim hoşuma gidiyor açıkçası.
Ben de Durul sayesinde Wii'de emülasyon yapıyorum. Benim için en büyük artısı PC'yi meşgul etmeyecek bir sistemin olması. Çok büyük bir artı benim için. Çünkü workstation dediğimiz şey benim için PC. Yani orada çalışıyorum, orada para kazanıyorum. Onda oyun oynamak istemiyorum. Yani zaten online oynadığım oyunlar var. Yeterince hayatımdan zaman çalıyor. Ama o tüplü televizyonda oynanan oyunun tadı hiçbirinde yok. Yani...
Evet. Ve aslında uygun olarak da Wii en başarılısı galiba şu anda. Yani şöyle diyeyim, Xbox'ta ev konsolu emülasyonu test etmedim ben henüz. Ama Wii kadar başarılı, mesela PC'yi hasbel kadar bir tüplü televizyona aktardığınızda birçok takla atmanız gerekiyor. Birçok aşamadan geçmeniz gerekiyor. Ama Wii'yi bir adet RGB kablo aldığınız zaman ve Wii'nin içerisine yüklediğiniz emülatörün içerisindeki LCD ekrana göre tasarlanmış olan görüntü iyileştiricileri, filtreleri kapattığınız zaman neredeyse birebir orijinalin has ilk haline tüplü monitörünüzde görebiliyorsunuz. Herhangi bir yorumlanmamış. Çünkü LCD ekranlar biraz daha yüksek çözünürlüklü kaldığı için çok da görüntü çamur olmasın diye önüne bir filtreler vesaireler atıyor emülatörler. Eğer sen bunu manuel kapatmazsan da tüplü ekranda çok rezil bir sonuç alıyorsun. Yani Wii'de ev konsolu emülasyonu yapıp da memnun kalmamış biri varsa %90 bu filtreleri kapatmamıştır.
Peki şey gibi bir çabanız oluyor mu? Yani emülatör kullanıyorsunuz diyelim ki bilgisayarda ya da herhangi bir konsolda kullanıyorsunuz. Ya onu da oynarken tamam ekranı ayarladık oyunu da oynatıyoruz ya orijinal koluna benzer bir kolla oynayayım gibi bir heves oluyor mu içinizde? Yani AliExpress'ten NES'in USB'sini alayım da bilgisayara takayım ya da Wii'de işte bir dönüştürücüyle kullanayım diyor musunuz içinizde?
Cengiz'le ben zaten Mayflash miydi?
Mayflash.
Mayflash isimli Super Nintendo ve Nintendo orijinal kollarını Wii üzerinde oynamaya yarayan dönüştürücüyü kullanıyoruz.
Evet.
Bayağı da başarılı. Herhangi bir gecikme falan yaptığını söyleyemem. Elbette ki o deneyimin özgünlüğünü artıran bir şey.
Ben sadece işte MAME'de bir arkestiğim var. İsimsiz bir arkestik ama siz de görmüşsünüzdür. Üstünde Rilo Ken'in olduğu bir tane şey var. Evet. Beyaz. Beklediğimden çok daha başarılı çıktı o. Yani switchleri falan gayet güzel. Çıtır çıtır. Sesi, tepkisi falan gayet güzel. Onunla oynuyorum. Ama yine dönüp dolaşıp MAME'ye geliyorum işte bilgisayarda.
Zaten emülasyonun artılarını ve eksilerine de değinmek gerekirse artıları önce eksisini bir değinelim. Yani eksik kalan tarafı ne onu bir söyleyeyim ben. Senin sorunla alakalı olarak orijinal donanıma dair şeyleri kullanmak hep ara bir adaptör vesaire gerektiriyor. Ve bilgisayarın veya emülatörün bu arayüzü, bu kolu, bu kontrolcüyü yorumlaması konsolun kendi özgün yorumlamasıyla aynı olmayabiliyor. Yani analog kontrolleri vesaireyi kullandığınız zaman normalde konsolda yansıyacağı şekilde yansımayabiliyor emülatörde. Yani eğer orijinal donanım, mesela Sega Dreamcast'in bir sürü saçma sapan donanımı var. Bunlardan bir tanesi diyelim ki balık tutma oyunları var ya, Sega Bass Fishing falan.
Evet.
Mesela bunu tutup da emülatörde kullanamazsın.
Çok uzağa gitmeye gerek yok. Dreamcast gibi ben Mac'te OpenEMU kullanıyorum. PlayStation 1 oyunlarımda analoglarda hiçbir şekilde verim alamıyorum. Çok da rezil oluyor oyunlar.
Dönüştürücü kullanmana rağmen.
Hayır, dönüştürücü değil. Bilgisayardan bahsediyorum. Bildiğin Logitech F310 oyun kolu, PlayStation 6 Access 3, PlayStation 3 kolu. Bunlarda emülasyon çok güzel değil. Hatta 2 joystick'i birden kullanmam gereken oyunları oynamıyorum bilgisayardan.
PlayStation 1 oyunu için mi diyorsun?
Evet, PlayStation 1 emülasyonu.
PlayStation 1 kolunu dönüştürücüyle takmayı denedin mi?
Denedim. PlayStation 1 değil, PlayStation 2 kolunu dönüştürücüyle denedim. Yani USB dönüştürücüsüyle.
Trash mı diyorsun ya?
Çok büyük. Ya bence emülasyonun kontrolleri yorumlamasında senin dediğin gibi bir sıkıntı var yani.
İşte onun
orijinali gibi olmuyor.
Zaten bu emülasyonun başarılı olma durumu da var. Hani konsolu ne kadar iyi temsil ediyor. Olduğundan daha iyi de gösterebiliyor bazıları. Sisteminin konfigürasyonuna göre emülasyon, yani sistemi zayıf bulduğu için yerine de getiremiyor bazen üzerine düşen. Çünkü benim bundan 4-5 sene önce PlayStation 2 alma hikayem bu şekilde. Sabah oturdum, ben bunu artık PlayStation 2 emülatörü kuracağım dedim. Öğlen sahibinde ne baktım? Akşamüstü Buca Şirin Yer durağından PlayStation 2 teslim aldım. Yani aga bu işi emülatörle olmayacak şeklinde. Çünkü PlayStation 2'de ben Lightgun kullanmak istiyorum vesaire ya görüntü alamadım ki. Doğru dürüst. Hani bunları da bir kenara bırakacak olursan orijinal donanımı, bazen de elindeki PC veya platform o hastası olduğun konsolu emüle edemeyebiliyor. Orada gene orijinal donanıma yelken açıyoruz.
Daha güzel görüntü dediğin, şu anda günümüzde daha iyi görüntü alan cihazların içinde PlayStation 1, Nintendo Wii, GameCube ve DS, 3DS konsolları var. Bunları tam 1080p çözünürlükte render edip normal orijinal konsolundan özgün halinden daha kaliteli görüntüler alabiliyorsun bilgisayar
versiyonunda.
Maalesef.
Şeye render yaptığın zaman sonuçta veri renderlanırken kullandığın sistemin hafıza belleğine göre renderlanıyor. Sen bilgisayarda 16 GB RAM'inle o render yaptığın zaman görüntüler geniş geniş, sample'lar geniş geniş, büyük boyutlu büyük boyutlu,
evet,
oluşturulabiliyor.
Poligonlar büyüdüğü için çok büyük bir sıkıntı çıkmıyor. Dokular özellikle 3DS oyunlarında kötü gözükmeye başlıyor 1080p'lerde. Bunu da kullanıcılar kendileri modlayıp yeni doku paketleri yüklüyorlar. Ve sonuçta baktığın zaman 3DS oyunlarına olduğuna inanamayacağın kalitede oyunlar oynamış oluyorsun bilgisayarında. Aslında böyle artıları da var.
Emülatör benim için pratiklik olduğu için biraz da bu doku paketi yükleme gibi şeyler hani bana çok hitap etmiyor. Hazır indir, tıkla üstüne kullan gibi bir şey varsa belki de karmaşık geldi yani kulağıma şimdi birden duyunca doku paketi yükle falan diye.
Ama artısı var en azından yani.
Tabii.
Legend of Zelda'nın Skyward Sword Wii'ye özel bir oyun. Başka bir sistemde oynayamıyorsun ama Wii'nin kompozisyon ya da komponent görüşünü bile yeterli bulmuyorsan bu şekilde geniş ekran, anamorfik olmayan gerçek geniş ekranlı bilgisayarında oynayabiliyorsun yüksek çözünürlükte.
Emülasyonun başka bir artısı da normalde konfigürasyon olarak çok düşük sistemlerin, mesela NES günümüz standartlarına göre yani düşün zaman çok düşük bir cihaz. Ama bunun çok devasa oyunları var. Bitmek bilmeyen çok uzun oyunları var. Veya çok fazla stage'i olan, birbirinin çok benzeri ama çok fazla stage'den oluşan, atıyorum 100 stage'li oyun var ya şeyde, NES'te. Sen bir ben ne yapıyorum? Her açtığımda ilk onu oynuyorum. Ondan sonra bir işim çıkıyor. Bir sorumluluğum beni çağırıyor. Gidiyorum. Bunu kapat kalk. Ne oldu? Ondan bir daha başla. Birden on. Birden ona kadar oynayabiliyorsun. Ama bunu emülatörde yapmak istediğin zaman save state denen güzelliği kullanıyorsun. Bulunduğun anı kare olarak kaydediyor. Ve hiçbir şey kaybetmeden, hiçbir zaman kaybetmeden bu save'i yükle dediğinde düşüyorsan düştüğün yerden seni böyle devam ettiriyor.
Yalnızca uzun oyunlar için değil, bunu aslında NES'in inanılmaz zor oyunları için de biraz daha kendini insancıl hale getirip save'leye save'leye ilerlemediğimiz şeyi yapabiliyoruz.
Ben Load Runner'ı her level'dan sonra save'leyerek hiç de can kaybetmeden bu şekilde yani hiç can kaybetmeden bütün oyunu bitirmiş.
Level 50 level'ı save'lemedin ama.
level ortasında yalan olur.
Kendi yani kurallarını
bu evde oturmuyordum. Ya bu evde oturmuyordum. Düşün, bu evde ben 6 senedir oturuyorum. Ya yani 6-7 sene önceden bahsediyorum.
Vallahi sevilemenin babası. Evet.
Yaptım desem de 60 olacağım, yapmadım
benim
desem.
Benim sevileyerek vaktim olmadığı için sevileyerek Pokemon Red bitirmiştim var mesela benim. Yalnızca oyunu oynamak için. Tabii ki saylanmaz ama bitirdim.
Benim tabii yemediği için Diablo 1 tabii sevilemediği için. Diablo 1 her sallamadan sonra kılıcı sevilemişim.
Ya Resident, bak şimdi çok alakasız olacak da sevdiğince hep Resident Evil 1 geliyor aklıma. Çok rezil bir yerde sevilersin de artık o senin kaderin olur ya. Canım bitmek üzere, mermi kalmamış. Böyle. Bir de eskinin üstüne kaydedersin.
Tabii.
Heyecanla.
Eski de gitti.
Öyle olunca işte save de bir lanet olabiliyor.
Peki bu emülatörler hangi nesle kadar geldi? Yani nereye kadar? Hangi cihazlara kadar geldi?
Şu anda benim bildiğim kadarıyla Xbox 360'ın oynanabilir kimi oyunlar için oynanabilir emülasyonu mevcut.
Ama bu kimi oyunlar nasıl yani, mesela PlayStation 3'te de çıktı. Tamam yaptık dediler. Bir oyun çalıştırdı adamınki yani.
Xbox o da çalıştırdıysa yani.
Kitaplığı biraz daha kalabalık ve işte hani Shovel Knight gibi zaten bilgisayarda olan ya da basit grafikli oyunlar değil. 360'a özel düzgün 3 boyutlu grafikli oyunları çalıştırdı.
Xbox 360 emülatörü var ve düzgün çalıştırıyor diyorsun. Özetle öyle mi yani? Ben hani doğru teyit etmeye çalışıyorum duyduğum şeyi.
Benim sesimi duyup da insanlar hurra diye saldırmasın ama en azından kimi oyunların düzgün çalıştığını
Reddit'te gördüm. O da şeyden gördüm. Olabilir aslında.
Mesela 3DS en güncel konsollardan çok düzgün çalıştığını biliyorum.
Microsoft'un konsolları genelde bilgisayar altyapısında ya.
Aynen öyle.
Çok fazla şey emüle etmek yerine parçaları yerine koyması gerekiyor.
PlayStation 3'ün çok değişik bir işlemcisi olduğu için o yüzden emülasyonu zor. Bu son sistemler zaten bildiğimiz x86 bilgisayar olduğu için emülasyonu çok zor olmayacaktır. Bildiğim bilgisayar zira.
Evet.
Peki ben Mortal Kombat'ın bir oyununa bakmak için, hangi oyundu emin değilim, Armageddon olabilir, PlayStation 2. Yani ben onu indirmiştim bilgisayarında, PlayStation 2 yoktu. PlayStation 2 emülatöründen açtı ama hiç stabil değildi. Şimdi PlayStation 2 emülatörleri ne alemde?
Ben bilmiyorum işte. Ben o sene bıraktım.
Kimi konsollar?
5 sene önce bıraktım.
Yani kimi konsollar hiçbir şekilde huzura ermiyor. Mesela bunun en büyük örneği Nintendo 64. Abicim nedir ya dersin, hani PlayStation 1 emülasyonu almış yürümüş gitmiş. N64'te mi olacak diye. Nintendo 64 emülasyonu geçtiğimiz aya kadar rezalet haldeydi. Çoğu oyun çalışmıyordu.
Oyuna göre.
Dokular rezildi. Yani en popüler oyunları optimize edip oynuyorlardı ama daha değişik başlıkları oynamaya çalıştığın zaman verem oluyordun. PlayStation 2 de bu başlıklardan biri. Mesela Dreamcast çok şanslı bir şekilde düzgün emülasyonu olan ve Android tabletlerde dahi düzgün oynayabildiğin bir sistem. Şans işi.
Android tablet demişken, şimdi ben takip etmedim gerçekten. Elimde cihaz olduğu için ve kırılmış bir cihaz olduğu için, bir de vakit olmadığından da büyük ihtimalle, bu PSP emülasyonu Android'de ne alemde?
Çok güzel.
Çok başarılı yani, öyle mi?
Yani kitaplığın %90'ını çok güzel oynatıyor diyemem. Ama bilgisayarda da Android'de de PlayStation Portable emülasyonu gayet iyi durumda.
Peki o zaman...
O da çünkü sansasyoneldi bir ara. Bir türlü olmuyor, bir türlü olmuyor. Hani emülasyonunu bir türlü beceremediler diye çok yankılanmış bir
Sony,
şeydi.
Sony kendi oyun kontrolcüleri olan bir Xperia cihaz çıkartmıştı. Bayağı da kalın bir şeydi. O cihaz için PlayStation 1 ve PlayStation Portable oyunlarını resmi olarak portlayacaktı cihazlara. Belki onun ön ayak olduğu bir şeydir. Çok tutmadı bu zaten. Birkaç tane oyun portladı.
Kodların araklanmış olabilir diyorsun.
Kaldı. Ama yani PlayStation uygulaması vardı kimi Sony cihazlarda. Belki siz de Sony kullanıyorsunuz. Girseniz baksanız markette vardır
benim
belki.
Benim 8 GB iç belli. O yüzden onu kaldırdım ben.
Ama yani ben belki de sallıyorum, bu girişlerden sonra PlayStation Portable emülasyonu şu an Android'de güzel durumda. Hatta iOS'te de çok düzgün durumda ama jailbreak olmadan. iOS'te tabii çok namuslu bir cihaz olduğu için biz göremiyoruz.
Peki o zaman şey yaparsak, rezalet dediğiniz N64 rezalet, hiç bulaşma.
Geçen aya kadar.
Değil
şimdi
ya.
Nasıl? Bir güncelleme aldı, çok daha umut veriyor.
Peki ismi ne emülatörün, hatırlıyor musun ismini?
Benim eskiden kullandığım Project 64 vardı. Yok, ama rezalet dediği
Project
o.
64, evet.
Şöyle diyeyim. Elimde 100 tane ROM vardı diyelim. Project 64'te 25'i güzel çalışıyordu. 75'i iyi çalışmıyordu.
Güzel dediklerim bile çok yüksek FPS'lerde.
Yani bilmiyorum, şöyle diyeyim. Ben gene bundan 6-7 sene önce, hatta çok yakın zamana kadar da diyeceğim ama yok. GameCube geldikten sonra hep Double Dash oynadık yani. Parti yapacağımız zaman veya Mario Kart Wii oynadık. Elimde hiç konsol yokken sadece emülasyonla ben retro oyunculuğumu devam ettirdiğim zamanlarda, bundan 6-7 sene önce, 4 kişi PC'nin başına gelip geçip USB kollarla arkadaşlarla Mario Kart 64 oynuyorduk. Hiç de bir sıkıntı olmuyordu.
Yeni N64 emülasyonunu sordunuz, onu hemen araya ekleyeyim. G-Lupe N64 isimli emülasyonun artık çok daha düzgün çalıştığı iddia ediliyor.
G-L-U-P-E.
Evet.
Ama şimdi sen burada Mario Kart 64'ten bahsettin. Şimdi Mario Kart 64 cidden popüler bir oyun olduğu için.
Evet, optimize edilmiş olabilir.
Evet, yani hani talep olduğu için özel onu optimize etmiş olabilirler. N64'te rezalet dedik. Rezaletti dedik.
Yeni yeni düzeliyor dedik.
PlayStation 2 sıkıntılıydı dedik.
Hala yani değmiyor. Gidip 100 liraya bir tane PlayStation 2 almak daha mantıklı.
Başka var mı?
Wii demişken, Wii emülatörü ne kadar iyiyse tabii ki GameCube emülasyonu da o kadar iyi. Çünkü aynı emülatörün içerisinde oluyor.
Dolphin miydi kullanılan?
Dolphin
nasıl?
Dolphin'de ben Wii ve GameCube'a sahip olmama rağmen gerizekalı gibi geçenlerde denemiştim emülasyonunu. Ekran kartım çok iyi değil ben. Intel'in kendi birleşik ekran kartını kullanıyorum. Belki de ondan dolayıdır. Paper Mario Thousand Door Saga mıdır nedir? O Paper Mario'nun GameCube versiyonunu oynamıştım. İlk başta fena değildi.
Wii olmasına rağmen elinde ve flash diskten yükleyebilecek olmana
evet,
rağmen.
Böyle değişik maceralara atılabiliyorum bazen. Ama bakın ne güzel konuşacak şey oldu şimdi.
Emülatör dedik hani az önce, kendi kolunu falan kullandırmıyor dedik ama Dolphin en iyi emülatör bu konuda. Çünkü sensör barı, bir portable, yani bu taşınabilir pilli bir sensör barı bilgisayarın monitörünün üstüne koyduğun zaman Wii'nin nunchuck'ını da USB'den bağladığın zaman
Bluetooth'tan
oluyor sana PC Wii oluyor.
Evet. Yani. Şeyi bitireyim. Paper Mario belli bir bölümden sonra dokular birbirine girmeye başladı. Kare sayısı inanılmaz düştü. Oynanmayacak bir hale geldi. Ben oyunu yarım bıraktım. Ha. Bir de yani o kadar ilerlediğimde kaldım.
Biz bu konulara gelmedik demiştim ama. Kısaca.
Yani zaten emülasyon güncellemelerine baktığınız zaman işte şu oyunda şu sorunlar giderildi, şu işte giriş ekranında takılma giderildi falan gibi şeyler, optimizasyonlar görürsünüz.
Atari 2600 kötü demiştik.
Hayır, o PC'de süper.
PC'de süper. Stella'dan
bahsetmiştik. Aklına gelebilecek her cihazda çok düzgün çalışan bir emülatör. Wii'deki yalnızca yeterince Wii için cilalanmamış, optimize edilmemiş bir sürümü, çalışmasında hiçbir sıkıntı yok.
Peki, port diye port etmişler yani.
Aynen öyle. Diyor. Yani kendine Linux'ta çalışıyor zannediyor. Mouse arıyor. Mouse arıyor. Yani. Her birisi.
Peki çok iyi diyeceğimiz var mı?
NES çok güzel çalışıyor. Yani çok iyi diyeceğimiz çok eski. Mesela nedense gerçekten örnek verdiğim gibi Sega'nın cihazları işte SG-1000, Master System.
Sega CD bile çok iyi.
Sega Mega Drive. Evet, Sega CD. Bunlar çok basit cihazlar. Mesela Wii'de de çok güzel. Gerçekten neredeyse kusursuz çalışan cihazlar. Super Nintendo'nun Super FX çipi olmayan oyunları ve işte NES oyunları, İşte en düşük artık Android telefonlarda bile çok düzgün çalışacak.
Ben Star Fox'un PC emülasyonunda sıkıntı yaptığını hatırlamıyorum. Super Mario RPG saçmalıyordu.
Super Mario RPG çok zor bir
oyun. Emülatörde SNES'in bu en çok SNES 9X mi bir şey vardı. En çok kullanılan emülatör.
Karyan emülatör bahsettiğim emülatör.
Evet. Aynen arkadan böyle bir şeyler geçiyor menüsünde. O emülatörün bir sürümü sadece Super Mario RPG'yi oynatıyor. O emülatör bende Super Mario SNES emülatör RPG gibi bir saçma bir isimle kayıtlı, yani o sürümünü ayrı kaydetmiştim özellikle.
Geri kalan bütün oyunları kötü çalıştırıyordu ama.
Hiç bilmiyorum.
Oyuna özel emülatör mü yapmış?
Neredeyse oyuna optimize emülatör.
Şey gibi mesela Mame'in bir versiyonunda bu high score'ları tutsun diye bir yama yapıyorlar.
Oyunlar
her patlıyor. Şeyin içine ediyor. Koyuyor işte, neyse artık nasıl söylemek gerekiyorsa. Sonra hemen kaldırıyorlar. O şey gibi de aynı şekilde, o az önce dediğimiz ekran çizgileri de o şekilde. Artık o kelimeyi söylemek istemiyorum. Çiksindim kelimeden. Az önce Serkan'ın bir sorusu vardı başarısız emülatörlerle ilgili. Benim aklıma ilk gelen başarısız dendiği zaman hep Sega Saturn oluyor. Şu anda güncel halini çok takip etmedim ama insanların bir türlü olmuyor bunun emülasyonu diye yakındıkları Sega Saturn var. Hatta çok popüler versiyonlar arası karşılaştırma yapan bir kanal vardı. Benim de insanlara tavsiye ettiğim bir kanaldı ama adamın emülasyon yaptığını öğrenince artık açmıyorum o YouTube kanalını. Şöyle, emülasyondan nefret ettiğim için değil. Güya konsolları karşılaştırıyor. Ama Sega Saturn'u, Saturn emülatöründeki Sega Saturn emülatörü başarısız bir emülatör. Diğerinde PlayStation 1 emülatöründe açıyor. PlayStation 1 emülatörü de artık çözülmüş bir emülatör. İkisi birbirine haksızlık ediyor. Evet. Diye eklemek istedim.
O biraz şey olmuş ya. Çok kolaya kaçmak olmuş ya.
Aynen.
Kolaya kaçmak. Bahsettiğimiz adam mesela
Retro Game Room Palooza mı? Öyle bir şey diyor. Garip bir de var.
Robocop 2 oyunu mesela karşılaştıracak. İşte NES, Commodore 64, Amiga, Atari ST mesela hepsini yapıyor. Yani
sprite farklılıklarını görebilirsin. O bakımdan merakın varsa sprite ve isim, kelime farklılıkları, hani Street Fighter'daki isimlendirme farklılıkları vesaire, bunları görebiliyorsun. Güzel. Ama performans farklılıkları veya aynı grafiği ikisinin nasıl ele aldığını görmek istiyorsan da başarısız oluyor. Arkadaşlar, PC ve ev konsolu gibi taşınamayan sistemlerdeki emülasyona değindik daha çok sanırım geçtiğimiz kayıt süresince. Bence bu taşınabilir kısmına da bakalım biraz işin. Benim ilk aklıma gelen PSP oluyor açıkçası. PSP deneyimlerini paylaşmak isteyen var mı emülasyonda?
PSP'de
ben PSP'de başka sistemlerin emülasyonundan bahsediyorum tabii.
Play, şimdi size yine komik gelecek ama flash kartım olmasına rağmen ben PSP'de Game Boy Advance oyunu bayağı oynadım. Ya böyle büyük büyük ekran, ne bileyim. Benim deneyimim olan işte NES, Sega, Super Nintendo ve azıcık da arcade MAME oynamıştım var PSP'de. Gerçekten çok güzel performans.
Ben Atari 2600 çok oynadım.
Bak sen de ayrı bir manyakmışsın.
Deliyim mi?
Ama sende Game Boy Advance alıp yanına gitme imkanın var ya. Bu adam Atari 2600 demiş.
Ben ne de oynayayım? Ben ne de oynayayım? 2600'ü.
2600 Game Boy Advance'da oynanır falan diye saçmalıyormuşum.
Var ama 2600 oyunların içinde bulunan toplama kartuşlar var diye biliyorum.
Alsana bana bir tane ondan.
Şöyle yani Atari Hits gibi mesela, onun gibi.
Aa, lisanslı diyorsun.
Aynen, lisanslı. Kopyası.
Aslında lisanslı. Emülasyon mevzusunda değinmemiz gereken bir şey de lisanslı emülasyonlarda, ona da sonradan bakalım. PSP'de benim denediklerim bunlar ama forumda millet birbirini yiyor PSP'de emülasyon diye, ve bahsettiği cihazlar bayağı geniş yani. Commodore 64, Atari 800 serisi, neredeyse çoğu Nintendo, haddini aşıp da Nintendo 64 oyunlarını çalıştıranlar da var PSP'de.
Bırak ya, o bir de şey var. Proof of concept denen, hani konsepti kanıtlama durumları var. Bir FPS'de slideshow. Evet. Şeyin tarihini anlatıyor sanki. Nintendo 64'ün tarihini.
Seneye oynarız.
Şırık şırık şırık diye geçiyor.
FPS 1 ne demek ya?
Geçmiyor abi.
İşte çalışıyor ama. Yani teknik olarak çalışıyor.
Çalışıyor mu? Çalışıyor. Keşke 500 GB RAM olsaydı.
Taktım mı? Işığı yandı.
Aynen. Proof of concept.
İşte. Ama tavan arasında duruyordu. Bilemiyorum. Kolu yok. Görüntü kablosu yok.
Deneyemedik.
Oyun olmadığı için deneyemedim.
Ama nadir.
Is.
Nadir.
Hayır. Şey var ya. Kötü de. Kırık. Sadece.
Çok temiz ama. Hayır. Adaptörü eriyik.
Sadece shift tuşu kayıp.
Şey, A, G, P, S tuşları kayıp, çok temiz.
Adaptörü var. Düğmeye basınca ışık yanıyor. Kablosu olmadığından denenemedi. Kablo ne? RF anten kablosu.
Televizyona yakın tutsan çalışacak. Ne yapmışsın?
Aynen. Bir şey diyeceğim. Bak, bunu söylemem lazım. Televizyona yakın tutsan çalışıyor dedin,
çalışıyor
ya.
Çalışıyor tabii canım.
Bak, televizyona uzak tutunca çalışan bir anımı anlatacağım. Şimdi bizim evle komşumuzun arasında abi böyle geniş boş bir arazi var. Tamam mı? Ağaç vardı. Ağacı da kestiler. Of. Bomboş. Benim birader aldı gitti şeyi. Famiclone'u. Abi orada oynuyorlar ya. Ben evde televizyonda görüyorum ama nasıl? Çok karlı, skor falan okunuyor. Takımların her şeyi görünüyordu.
Ya tamamen aletin RF çıkışının gücüyle alakalı. Hatta bilenler bilir. Kimi cihazlar anten takıp, konsolun üzerine anten takıp kablosuz oynama üzerinedir. Mesela
tabii.
Micro Genius IQ 901 ve mesela Cengiz'in
Terminator 2.
Cengiz'in yana yakıla aradığı bende olan Mega Games, evet. Atari 2600 bunlar.
Mega Boy mu ne? Mega Games miydi?
Süper bir çocuk abi. İşte el Atari'si şeklinde Atari 2600, evet. Kolonu. Bunlar her ne kadar üzerinde RF çıkışı olsa da herhangi bir alüminyum, işte bildiğimiz televizyon anteni taktığımız zaman televizyondan it gibi çeken cihazlar, yaklaştırınca dahi görüntü aldığınız cihazlar.
Yani şöyle, herhangi bir araya kablo koymuyorsun. Hayır. Bir tane anteni cihaz şeye takıyorsun.
Konsola
takıyorsun. Televizyona anten takmıyorsun.
Ya televizyonda da bir ufak bir alüminyum anten olsa güzel olur bildiğin.
Abi bir de DS'de emülasyon yapmaya çalışan arkadaşlar var.
Yine
onların durumu nedir?
Çenemi açacağım ben. Mobilci emülasyoncu arkadaş olarak. Çocuklar, DS'de emülasyon olmaz. Yani işlemci olarak aslında NES oyunlarını çalıştıracak düzeyde bir alet olsa da ne bileyim ben, hani üst ekrana sığmıyor.
Hep bir şey eksik
çok oluyor. Çok fazla ayar yapman gerekiyor. Pikseller bir türlü oturmuyor. Yani oran bir türlü oturmuyor.
Titreme olayı var değil mi böyle? Piksel evet, oturamadığı için neredeyse... üstte durayım altta durayım, üstte durayım altta durayım yani, diye bir karar veremiyor yani.
Makine ayarı sana bırakmış X ve Y eksenindeki oranları, düzenlemeleri. Sen de düzgün yapamıyorsun bunu. Nesli bile doğru düzgün oynayamıyorsun.
Sadece DS'de mi? DS Lite'da da aynı şey.
Hepsi. Yani bu emülasyon bu şekilde. Çok güzel bir Atari 2600 emülatörü var. Hatta alt ekranda Atari'nin kendisini, tuşlarını falan görebiliyoruz. Ama bu da gene dandik optimizasyondan dolayı verimsiz çalışıyor. ROM'ları yüklerken bile ana sağlıyor insanların.
Peki DS'de Game Boy Advance'ları çalıştıran içinde bir Game Boy Advance gibi bir şey var mı? Yoksa emülasyon mu yapıyor yine o DS?
DS, Game Boy Advance demedim.
Demedin sen. Ben hani aklıma geleni
yok,
soruyorum.
Yok, donanım var.
Donanım mı var?
Donanım var.
DS'in içinde bu Game Boy Micro diye bildiğimiz alet var ya. O var direkt olarak. Ve zaten emülasyon şeklinde de DS'in işlemcisinin herhangi bir Game Boy Advance oyununu çalıştıracak gücü yok. Bazı Super Nintendo oyunlarını herhangi bir scaling, boyutlandırma olmadan çalıştırabiliyor. Bu da ekranın çözünürlüğünün daha yüksek bir görüntü veriyor. Yani bayağı zoomlanmış bir şekilde oynuyorsunuz ve yine slide çoğunluğu oluyor.
Gereksiz.
Yani çok o kadar kasmaya gerek
rezilliğin
yok.
Rezilliğin dibine vuralım o zaman. Game Boy Advance SP'de veya Game Boy Advance'ın herhangi bir türevinde emülasyon
şimdi
yapalım.
Güleceksiniz ama Game Boy Advance'da NES emülasyonu çok güzel. Yani dediğim gibi NES emülasyonu çok güzel çalışıyor. Bir de beterin beteri neden öyle bir topa girmişler bilmiyorum ama Game Gear emülasyonu var süper kartlarda çalışan.
Evet.
Cengiz, Game Gear'ın sesini nasıl bilirdin?
İyi bilirdik de ama bunda cidden rezil. Yani ben bir tane bile Game Gear oyununu oynayamadım.
Hem çok yavaş çalışıyor hem de o sesi duyan oyun geliştiren, yani emülatörü geliştiren arkadaşlar biz bunu yapamadık.
Bir kere.
Demeleri
aynen
lazım.
Aynen. Yani oyunu yüklediğim zaman zaten intro müziği direkt yani oyunu terk etmeme neden oluyor. Hani bununla oyun oynanmaz diye bir kanıya direkt varıyorsun zaten.
Ya o çok yokluğun olduğu yıllardı. İşlemci gücünün çok bulunamadığı yıllardı. Bu yüzden de her alette her şeyi denedik aslında açıkçası. Şu anda cebimizdeki telefonlarda bile inanın yani Dreamcast emülasyonu bile olduğu için çok tahrik eden şeyler değil artık bunlar.
Evet, Dreamcast'ı da emülasyonla ben başaramadığım için Dreamcast almaya heveslenmiştim ama PlayStation 2 gibi çok talihli olamamıştım. Dreamcast'ı aramaya başlamamla satın almam arasında 2 sene var. Yani güvenilir birinden, hiç okumada sıkıntısı olmayan, sararmamış. Gerçi elimde sarardı da hani sararmamış bir şey arıyorum derken seçici olduğun zaman bulmak zor oluyor açıkçası.
Peki bu emülasyonda kullanmak için ya bazı şeyler sayfalarda görüyorum satış ilanlarında. Şimdi PSP sonuçta güzel bir cihaz. Kendi de güzel bir cihaz. Belli başlı kanıtlamış bir cihaz. Başka cihazlar yani JXT mi? Garip bir Android tabanlı
bir cihazdan bahsediyoruz.
Cihazlar
aynen.
Evet.
Android tabanlı konsol formatında makineler var. Onları
aynı
diyorsun.
Zaten şey tipi PSP'ye benziyor ama PSP ile aynı fiyatlara bazen daha bile yüksek fiyatlara
PSP
satıyorlar yani.
Değil de onun 7 inç olan yanında analog kontrolcüleri olan gerçekten ulan acaba oynanır mı bu dedikten aletleri
işte,
var.
Ondan bahsetmiyorum. Bu, vardır mutlaka. Ben görmedim ama benim bildiğim aynı PSP formatında
bu seri,
olan.
Bu konuya geri dönecek olursak ne zaman geri dönelim? Şeref Karaoğlan eğer katılabilirse bir gün programa podcast'te diyelim muhabbete şey yapalım. O bu konuda çok bilgili. Her çıkan Android tabanlı cihazı alıp emülasyon denemiş biri.
O zaman gelip bir de RetroArch anlatsın bize.
Denemeleri var kendisinin. Bence hani hakkıyla bir anlatıma şeref yapabilecektir. Çünkü ben o aletlere oldum olası sıcak bakmadım. Şundan sadece tek sebebi şu. Kaliteli pil piyasada bulmak zor. Yani zor değil de piyasada şey kaliteli pile para verecek üretici bulmak zor. O yüzden yani 2 ay sonra şarj tutmamaya başlayacak cihazlar gibi geldi bana. O yüzden hiçbir yatırım yapmadım. Yoksa çok uygun fiyatlara da karşıma çıktı bu aletler.
Bir şekilde itici geldi sana.
Bir şekilde itici geldi. Yani ben ama Android üzerinden emülasyon dersen tabletime bu OTG kablolarla normal USB bu Sega Saturn formatında bir USB kol bağlayıp NES oyunu oynadım.
Orada
çok benim da sardı, güzel oldu. Hatta Mega Drive oyunları da çok güzel oldu.
Orada ben hani yine denemeler yaparken çok fazla emülasyon yani oluyor mu olmuyor mu diye denemek için ben Xperia Z2 kullanıyorum. Z serisi hemen hemen her telefonda var herhalde. PlayStation 3 ve PlayStation 4 kollarını kablosuz görebiliyor.
Evet.
Ve çoğunda da sanırım Mortal Kombat 3'ü oynamıştım ben. emülasyon üzerinden. Çok da güzel oynamıştım.
Bu arada kablosuz kolla. Android cihazınızın Wiimote ya da PlayStation Bluetooth kollarını görmesi için Sony marka model olmasına gerek yok. Six Axis Pairing diye bir uygulama var. Yani cihazın elinizdeki kontrolcünün MAC adresini biliyorsanız ya da en azından kabloyla bağlayıp daha sonra sökerek kablosuz şekilde Android cihazlarınızda bu kontrolcülerinizi kullanabilirsiniz.
Çok güzelmiş.
Ama sadece Sony'nin içinde gömülü olarak bir Sony'nin özellik içinde, olarak
geliyor. Evet, driver'ları olduğu evet. için nereye bağlandığını da biliyor. Hı-hı. Resmi olarak bağlanıyorsun.
Peki bunlar bizim fantaziler. İşte Game Boy Advance'de emülasyon yapmak, DS'de falan. Bir de insanlara konsolmuş gibi pazarlanan emülasyon makineleri var. Bunlardan tabii ki insanları böyle hani çileden çıkaran, bazılarını da mutlu eden, neye dayanarak mutlu eden bilmiyorum ama beni olumlu, yani benim içimde olumlu duygular uyandırmadı. Retron 5'ten bahsetmek istiyorum. Retron 5 tabii hani resmi adı. İçerisinde emülasyon yapan orta halli bir Android tabanlı mı?
Yani,
Android tabanlı Android. Bir makine var ve insanlar buna sırf orijinal kartuştan okuyor diye bayıla bayıla paraları gömdüler. Ve yanında gelen kol da menüde gezmekten başka hiçbir işe yaramaz.
Retron 5'in bir tane artı özelliği var. Ondan sonra kürekli toprak atmaya başlayabiliriz üzerine. Güzel özelliği, elinizde mesela Famicom bir tane oyun var. Final Fantasy. Bunu Famicom'a takıp oyunu Japonca bilmiyorsanız oynayamıyorsunuz tabii.
Tabii.
İnsanların yaptığı Famicom oyunlarına patchler var. Yani yalnızca Famicom değil, diğer dildeki oyunlara dil patchleri var, yamaları var. Sen kendi orijinal kartuşun üzerinde bu dil yamalarını kullanıp save'leyerek oynayabiliyorsun. Ama şunu belirtmek lazım. Retron 5 üzerinde oynadığın kartuş aslında kartuş üzerinden falan oynamıyorsun.
Aktarıyor önce.
Kartuşu dump ediyor üzerine okuyup içindeki datayı bildiğin internetten indirdiğin ROM'dan hiçbir farkı olmuyor bunun. Kendi üzerine aktarıyor ve ondan sonra da lisanslamadığı, el alemden çaldığı emülatörlerle bunu sana Android üzerinden oynatıyor. Yani Çin'deki herhangi bir alışveriş sitesinden alabileceğin HDMI bilgisayarlar vardır ya Android.
Evet.
Onun içine bildiğin bütün emülasyonları atıp da televizyona bağlamaktan hiçbir farkı yok bunun. Sen hani kartı istiyorsan cebine koy oynarken. Çok istiyorsan.
Şimdi emülasyonun güzel tarafı bir yandan şey demiştik ya, cebe hitap etmesi. Dedik mi? Ben demeyi düşündüm ama söylemedim sanırım. Emülasyonun güzel tarafı cebe hitap etmesi. Herkes her oyunu, her konsolu alamaz ama insanın merakı sonsuz sonuçta. Konsol seviyorsan elinde olanı da olmayanı da oynamak istiyorsun, bir şekilde denemek istiyorsun. Ama bu retro meselesinde dediğin gibi kaynak kodları normalde ücretsiz olan emülatörler paraklanmış ve bu sanki kendi icatlarıymış gibi, dediğin gibi basit bir Android bilgisayara gömülmüş bir şekilde insanlara pazarlanıyor. Sadece üzerinde kartuşların ırzına geçen demek istiyorum.
Evet.
Soketler var. Bazen pinleri çok kötü zedeliyor. Bazen de soket kendine zarar veriyor. Bu kartuşu tutacağım diye. Böyle durumlar var. İnternette paylaşılmış resimler var. Aha, bu hale geldi şeklinde.
Oynattığını iddia ettiği konsollar bile aslında hani katakulli içeriyor. İşte Famicom oynatıyoruz, NES oynatıyoruz. Ya o aynı şey işte yani. Pasif bir dönüştürücüyle sen bunları oynayabiliyorsun zaten.
Büyük ihtimalle içeride onlar bağlıdır birbirine.
Tabii aynı yere gidiyor. İşte Game Boy Advance oynuyoruz, Game Boy Color oynuyoruz. Yahu aynı şey bunlar işte.
Peki tüm retronlar için bunu diyoruz mu? Sadece 5.
Hayır, 5.
Sadece 5.
Retron 5'i çok ağır gömüyoruz. Önceki retronlar da kötü konsollar bu arada ama
sistem ana çip onlar
hardware, yani hardware donanım klonu olduğu için o kadar da gömüyoruz.
Yani 5 sadece Android ile çalışan sadece 5.
Retron 5.
Ondan öncekiler bizim Famicom klonların çok kartuş, çok slotlu kartuşları gibi mi?
Valla işte iki girişlisi var. Bir tanesi hem NES hem Famicom. O aynı donanım üstünde devam ediyor. Tek bir klon. Hem NES hem SNES oynatanı var. Bu ayrı bir versiyonu. Onda ikisinde de ayrı klonlar var.
Retron değil de Genesis, NES ve Super Nintendo oynatan evet. ve kaliteli olan bir tane alet vardı. Üzerinde orijinal SNES, NES girişleri de var. İsmini hatırlarsam görsel ekleyeceğim ben bunun.
O zaman resmi emülasyon olan cihazlar, bunları konuşurken aklıma geldi. Super Game Boy söyleyebilir miyiz? Emülasyon mu yapıyor?
Super Game Boy emülasyon değil. Super Game Boy kartuşunun içinde bildiğin DMG 01 Game Boy var. Yalnızca Super Nintendo'nun kontrolcüsünü kullanıyor ve video çıkışını kullanıyor.
Ha, orada bir emülasyon yapmıyor. Tamamen o şey donanım çalıştırıyor. Evet. Sen sadece aracı olarak Super Nintendo'yu kullanıyorsun.
Yani Super Nintendo'nun kontrollerini kullanmış
oluyorsun. O şeyle ilgili hani emülasyon olarak insanların algılamasına neden olabilecek bir özellik var aslında Super Game Boy'un içerisinde. Normal Super Game Boy 2'de bulunmayan. İçerisindeki kristal orijinal Game Boy'la birebir aynı değil.
Biraz daha hızlı.
Biraz daha hızlı. O yüzden orijinal Game Boy'la aynı deneyimi yaşamak isteyen insanlar hız bakımından hurda bir Game Boy'un içerisinden kristali çıkarıp bu kartın üzerine takabiliyor. Yani üzerinde bir parça değişikliği yaparak birebir aynı hızda oynama imkanına sahip oluyor.
Çok purist dediğimiz arkadaşlar bunlar.
Yapılıyor. Çok sıkça yapıldığını gördüm. Ama asıl bu noktada hani bunlarla ilgili genel kültür olarak bazı Game Boy oyunlarının SNES kartuşuna gömülmüş halleri piyasaya sürülmüş durumda. Bu reprocular işte homebrewcular tarafından. Ama her bir yapılan Game Boy oyunu için bir adet Super Game Boy aparatı ve bir de orijinal Game Boy oyunu feda ediliyor.
Super Nintendo üzerindeki değişik aksesuarlara girdik madem. Piyasada Retrobit'in çıkarttığı salak saçma ürünler var. Mesela Super Nintendo üzerinde Genesis oynama.
Evet, sistem ona çip, minik donanımlar.
Evet, Super Nintendo üzerinde Genesis oynatabiliyorsan oynat ama bu bahsettiğim cihazlar SNES'in oyun yuvasına takılıyor. Kendi güç girişi var. Kendi kartuş yuvası var ve video çıkışı kartuş üzerinde. Yani Super Nintendo'ya giren çıkan kontrolcü harici hiçbir şey yok.
Yani bir kol.
Yani sen onu üzerinde kontrolcüyü girip de oynayabilirsin aslında. Kartuşun kendisi bir oyun konsolu ama nedense işte SNES üzerinde
abi zaten oynuyoruz diye ortada kaldı. Bu ne demek? Elimde kartuş var. Ben bunu makinede oynayacağım. Ya madem elinde o kadar kartuş var. Ya bir Mega Drive kaç para?
Alıver bir makine.
Mega Drive nedir yani? Günah nedir?
Hiç yok. Kartuştan daha ucuz.
Klonunu al yani. Orijinal kol tak.
Sonuca bağlayacak olursak en mantıklı emülasyon cihazı hangisi diye. Benim kişisel olarak önereceğim evde Nintendo Wii retro cihazlar için desteklediği cihazlar ve görüntü kalitesi bakımından.
Ben bunu şey olarak hani spesifik hale getirmek istiyorum. Ev konsolları ve el konsollarının ekranda emülasyonu için Wii'yi tavsiye ediyorum ama galiba arcade konusunda biraz yetersiz.
Arcade konusunda evet. Mame'de çalıştırdığı bazı oyunlar var ama Xbox kadar başarılı değil.
Xbox'ı daha çok tavsiye edebiliriz. Gene RGB çıkış kullanmak kaydıyla.
Benim çok fazla deneyimim olmadığı için Xbox'ı çok bir şey diyemiyorum ama
yani
insanların
çok fazla genel bir görüş olduğu için hani onu referans olarak göstermek istiyorum.
Sokaktayken
eğer Android'de kontrolcü falan uğraşmam ben diyorsanız PlayStation Portable gerçekten de insanların söylediği kadar çok sistem destekleyen ve düzgün çalıştıran.
Ama hangi versiyon?
Hangi versiyon? Aa evet, güzel söyledin. Evet. PlayStation Portable 1000 serisinin içindeki RAM'i biraz düdük makarnası olduğu için yalnızca emülasyon için 2000 ve 3000 serilerini tavsiye ediyorum. Go güzel bir makine ama Ozan söylediğinin problemli
değil
olduğunu.
Kart okuyucu. Evet. Feci bir problem.
Magic Gate 2 hiç bulunamayan bir kart.
Onda öyle bir durum var.
Ve bilgisayara kendi hafızasını kullanmak için de bağladığımız kontrolcü girişi çok kolay tarumar oluyor.
Aynen.
Ozan'da var bir
tane. PSP Go almayın emülasyon için sakın.
Bir de şey ergonomik değil o kadar ya.
Evet. Ya ufak olması kim insanlar?
Taşınabilirlik.
Bakın. Cezbedebilir.
Taşınabilir ama ergonomik değil diyebiliriz ona.
Ama içine ulaşamıyorsunuz aletin. Böyle bir şey var.
Evet maalesef.
Sokakta PSP, evde Wii. Eğer bütçemiz yoksa da herhalde PC ile Android telefon diyoruz.
Yani...
Yani gerçekten de Android cihazınız varsa hani kullanmadığınız eski bir telefon da olabilir artık kenara bıraktığınız eski yani bu tabii görüntü çıkışı vesaire olduğunu varsayıyorum. Normal ortalama bir tablet bile yani 150-200 liralık bir tablete bile OTG'den USB bir kol bağladığınızda çok güzel 8 bit ve 16 bit emülasyon yapıyor. Her şeyi mükemmel yapmayacaktır ama yaptıkları sizi ihya edecektir diye düşünüyorum. Bu spesifik oyuna takılmazsanız.
Bu Android'deki konsolların kurulumu, oyunların çalışması, kontrolcünün tuşlarının atanması yalnız hala tak çalıştır modunda değil. Saç baş yolduran emülatörler çoğunlukta Android'de.
Evet, emülatörleri iyi seçmek lazım. Bir de her kola aynı muameleyi yapmıyor. Maalesef elimde F710 olmasına rağmen beni sürekli analog stick kullanmaya itti. D-pad'den hiçbir şey yapamadım. Analog stick'le de ben NES oynamak istemediğim için o Sega Saturn'un kolunun kalıbında yapılmış USB bir kol kullandım ve çok da güzel oldu. Şeyle cihazla da uyumlu oldu. Tuşların yerleşme vesairesi direkt taktım, çalıştı yani, hiçbir sıkıntı olmadı o konuda.
Diyoruz ve konuyu yavaş yavaş toparlıyoruz o zaman.
Evet.
Retro podcast'imizin bu ikinci yayınıydı. Bugün bize Ozan katıldı. Ozan bizim bu oluşumdaki ögelerden biri. Yani bir konuk değil. Her zaman aramızda olacak inşallah. Bu evet, dörtlü çekirdeği. Bu dörtlü çekirdeği koruyup arada da konuklarımız olacak.
Arkadaşlar bu arada podcast'imin ilk bölümü oldukça olumlu tepkiler aldı bana sorarsanız. Bunda tabii Durul arkadaşımızın çok büyük bir emeği var. Bütün ses ve görüntü editlerini, tabii YouTube'dan izleyenler için görüntü editlerini ve intro müziği olsun, aradaki bizim saçmalamalarımız olsun, bunların hepsinin editlemesini yapan Durul arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz.
Eyvallah.
Serkan arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Kendisi içinden çıkamadığımız sunuşlarda bize yardımcı oluyor. Çok büyük bir şekilde ve gündemi açıkçası aramızda en iyi takip edenlerden bir tanesi o. Durul'a editi kitlediğimiz için kendisi Reddit'i takip edemediği için sıkıntı yaşıyor o noktada, güncel durumu takip etmek bakımından. Kendi işleri oldukça yoğun. Ben de işte mesaiden geliyorum.
Evde çayı demliyor.
Evde çayı demliyorum. Gelin arkadaşlar diyorum. Sağ olsun geliyorlar. Tepkiler olumlu olduğu için bunun da bu şekilde bir süre en azından devam edeceğini düşünüyorum. Susun lan artık yeter diyene kadar birisi. Bu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum.
Bence de.
O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz arkadaşlar.